İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Delileri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Önder Hocam, Onur Hocam, Oktar Hocam ve ben Ender Ataş'la birlikte güzel bir sohbet edeceğiz inşallah.
İnşallah.
Bugün Kur'an mucizelerinden, iman hakikatlerinden ve ahir zamandan bahsedeceğiz. Ben öncelikli olarak Kur'an mucizeleriyle başlamak istiyorum. Kur'an'ın bize 1400 sene önce Allah'ın sözü olduğunu ispatlayan delilleri de bilimin gelişmesiyle beraber ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi de dünyadaki her şeyin bir çift olduğu, erkek ve dişiden oluştuğunu ve erkek ve dişi türemesi sonucunda, üremesi sonucunda dünyadaki diğer varlıkların, canlıların da bu şekilde ürediğini Kur'an'da bize 1400 sene önce Allah bildirmiş. Biz de bilimsel gelişmeler sonucunda bunu daha yeni yeni öğreniyoruz. Yani bitkilerin dişisi ve erkeği olduğunu geçtiğimiz yüzyıla kadar bilinmiyordu. Geçtiğimiz yüzyıldan itibaren hani dişilerde erkek şey bitkilerde erkek ve dişi olduğu ayırt edildi. Kur'an'da da bununla ilgili ayetler var. Ondan biraz bahsedelim isterseniz. Yaratılıştaki çiftler. Yerin bitirmekte olduklarından, kendi nefislerinden ve daha çok bilmedikleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah çok yücedir. Yasin suresi 36. ayette. Erkeklik, dişilik, çift kavramının bir karşılığı olmakla birlikte ayette bahsedilen bilmedikleri nice şeylerden ifadesi daha geniş bir anlam içerir. Evrendeki bütün temel parçacıkların antimadde kopyaları vardır. Antimadde, maddenin ters özelliklerini taşır. Madde ile aynı kütleye sahiplerdir. Fakat zıt yükler taşırlar. Yani elektronları artı, protonları da eksi yüklüdür. Bu nedenle madde ve antimadde temasa geçtiklerinde enerjiye dönüşerek yok olurlar. Bu gerçek bilimsel bir kaynakta şöyle ifade edilir. Her parçacığın zıt yükte bir antiparçacığı vardır. Kararsızlık ilişkisi bize bu çiftlerin varoluşu ve yok oluşunun her yerde ve her zaman aynı olduğunu göstermektedir. Yaratılıştaki çiftlere bir diğer örnek de bitkilerdir. Botanikçiler bitkilerde cinsiyet ayrımı olduğunu ancak 100 sene evvel keşfedebilmişlerdir. Halbuki bitkilerin çiftler halinde yaratıldığı Kur'an'da 1400 sene önce aşağıdaki ayetlerde açıkça bildirilmiştir. Şeytandan Allah'a sınırım. O göklere dayanak olmaksızın yaratmıştır. Bunu görmektesiniz. Arzda sizi sarsıntıya uğratır diye sarsılmaz dağlar bıraktı ve orada her canlıdan türetip yayıverdi. Biz gökten su indirdik. Böylelikle orada her güzel olan çiftten bir bitki bitirdik. Bir başka ayette de şeytandan Allah'a sınırım. Ki Rabbim yeryüzünü sizin için bir beşik kıldı. Onda sizin için yollar döşedi ve gökten su indirdi. Böylelikle bununla her tür bitkiden çift çıkardık. Aynı şekilde meyveler de dişi ve erkek olarak farklı yapılara sahiptirler. Kur'an'da bu bilgi Rad suresinin 3. ayetinde ifade edilir. Şeytandan Allah'a sınırım. Odur ki arzı uzattı, orada sabit dağlar ve ırmaklar var etti. Orada her meyveden iki çift erkek ve dişi olmak üzere yarattı. Geceyi gündüzün üzerine örter, şüphesiz bunda düşünen bir toplum için ayetler vardır. Ayette çift olarak çevrilen zevceyni kelimesi Arapçada eş manasında kullanılan zevç kelimesinden gelir. Bilindiği gibi olgunlaşan bitkilerin ürünlerinin son şekli meyvelerdir. Meyveden önceki aşama ise çiçektir. Çiçeklerin de erkeklik ve dişilik organları bulunur. Çiçeğe puan taşınarak döllenme gerçekleştiğinde erkek ve dişi üreme hücreleri birleştiğinde meyve vermeye başlar. Zaman içerisinde meyve olgunlaşır ve tohum dökmeye başlar. Bu gerçek meyvelerde farklı cinsiyetlere ait özellikler olduğu Kur'an'da işaret edilen bir başka bilimsel bilgidir. Gerçekten biz Kur'an'da hani bazı insanların dediği gibi Kur'an'la bilimin ayrı değil de bilimin de Kur'an'ın bir parçası olduğunu, bilimin de Kur'an'ın içinde olduğunu ve bilimsel birçok olayın Kur'an'da var oluyor olması bize Allah'ın zaten söylediği gibi düşünüp araştırmamızı bilmemizi emrediyor bizden. Bizim de bilimle bu şekilde iç içe oluyor olması da bize Kur'an'a hem ispatlar nitelikte bilimsel olayların da çıkıyor olması bize gerçekten Kur'an'ın bugün hak kitap olduğunu ve Allah'ın kitabı olduğunu ve o zaman kimsenin tahmin edemeyeceği bilgilerin Kur'an'da yazıyor olmasıyla da biz Kur'an'ın günümüze kadar demek ki hiç değişmeden geldiğini görüyoruz. Aynı şekilde aynı şu andaki konumda neyse hani Kur'an neyse şu anda o zaman da aynı şekildeymiş. Bunu çok açık şekilde bilimsel denel ispatlarını da görebiliriz.
Evet, evet yani Allah'ın ahir zamanda özel olarak birçok hakikati bu zamana saklaması Yani saklaması insanların belki çok az bir kısmının bilgisinin sunulması ahir zamanın bir mucizesi. Allah'ın özellikle yaratmış olduğu bir durum. Yani bitkideki mesela çiftlerin ahir zamanda fark ediliyor. Bunun gibi daha binlerce bilimsel konu var. Ancak bu zamanda ortaya çıkıyor. Özel bir durum. Allah özellikle bu duruma saklıyor. Neden? Çünkü artık günümüzde hiçbir insan artık diyemez ki ya ben haşa Allah'a inanmıyorum. Çünkü mantıklı sebebi de bu. Diyeceği bir sebep Allah-u Teala hiçbir zaman artık ortadan hepsini kaldırıyor. Hiçbir sebep yok. Bundan mesela bir iki asır önce insanlar birçok yalan söyleyip insanları kandırabiliyorlardı. Ya ben inanmıyorum çünkü deyip işte sözde kendi ideolojisini destekleyecek yalanlar söyleyip cahil insanlara inandırabiliyorlardı. Ki nitekim evrim bunun en büyük örneği, evrim teorisi. Baktığınız zaman milyarları peşinden koşturmuş, sıfır kanıt. Hiç kanıt yok bilimsel, hayret verecek derecede ama herkes inanmış. Bu çok acayip bir durum. Yani bu mesela diyorsun ki hadi beraber gezmeye gidiyoruz. Nereye? Mesela yeni bir ada keşfedildi dünyada. Amerika'ya yakın bir yerde mesela. Oraya gideceğiz. 100 kişi gittik, bilim adamı, geziyoruz orayı. Bakıyoruz şimdi doğanın çevresinde bir güzellik var, orada bir şelale var. Orada uçan kuşlar var. İlk defa gördüğümüz mesela canlılar. Ya diyoruz mesela buradaki şelale, bu şelalenin altındaki bu gölde yaşayan canlılar nasıl oluştu? Tesadüfen oluştu diyor. Peki ama bu tesadüfen oluştu diyen aynı kişi bir yere oturmak için mesela iki tane taşı yan yana getirip koyup üstüne oturduğu zaman diyorsun ki bu taşları kim buraya getirdi? Ben getirdim diyor. Ya bu çok basit, oturmak için bile bir düzen gerekiyorsa insanın dünyada, çok basit bir işlem için bile akıl ve şuurla, bilgiyle hareket etmek gerekiyorsa, yani irade gerekiyorsa, o zaman tüm bu kainat, tüm bu dünyadaki bütün canlılar, kentrilyonlarca canlıların, tek hücrelere dahil, hepsinin içindeki reaksiyonlar tek başına ve tesadüfen hareket edebilir mi?
Mümkün.
Edemez. Allah, mesela bitkideki anlattığım bu özellik, Kur'an mucizesi olarak bir tane Allah'ın yaratmış olduğu, göstermiş olduğu bir iman hakikati inşallah. Onun dışında milyonlarca ve zaman ilerledikçe, teknolojimiz ilerledikçe her gün daha bir yeni iman hakikati bulunuyor.
İnşallah.
Ki artık insanlar ya bu evrimleşti, bunda biz evrimin olabileceğini düşünüyoruz demeyecek kadar Allah her geçen gün daha büyük iman hakikatleri çıkartıyor. Ya bugün mesela bütün ünlü üniversitelerde, Doktor Hocam daha bir gittiği konferansları kendi yüzüyle şahit olmuştur. İnşallah hocamızın bize öğrettiği, hocamızın da inşallah Kur'an'dan ve hadisten öğrendikleriyle öğrettiği iman hakikatleri, bilimsel olarak Allah'ın varlığının ispatı artık hiçbir fikirle önünde duran, yani hiçbir fikir bunun önünde duramıyor. Bu her fikri anında altına alıyor. Kesin galip oluyor inşallah.
İnşallah.
Bu dünyanın her yerinde böyle. Tüm üniversitelerin konferanslarını izliyorsunuz. İnternette artık her yerin ücretsiz konferansları var. Herkes izleyebiliyor, bakabiliyor. Oxford olsun, Harvard olsun, Berkeley olsun, bütün dünyanın her yerinden ünlü profesörler. Mesela hücredeki, özellikle DNA'daki, özellikle bir enzim grubu ile ilgili, mesela DNA polimerazla veya RNA polimerazla ilgili yıllardır ihtisas yapmış insanlar. 40 yıl üniversitede ve başka üniversitelerde beraber araştırma yapıp bir bilgi yoğunluğuna ulaşmış olan insanların verdiği konferansları izliyorsunuz. Geliyor, geliyor, geliyor. En son hocamızın söylediğini ikrar ediyor. Geliyor, geliyor, geliyor. Yani işte enzim bu işi yapıyor. Hücrenin içine buradan giriyor. Gittiği yollar bunlar. Biz burada evrimsel olarak böyle düşünüyoruz diyor. Söylüyor, söylüyor, söylüyor. En son geldiğinde ama buradaki akıl, irade ve milyarlarca yıllık mükemmel istikrarı tabii ki bir yüksek bir iradenin varlığı burada görülüyor diyor mesela. Allah demese de, kimisi de Allah yarattı diyor mesela, tekrar ediyor inşallah. Neden? Çünkü artık gelinen nokta ancak Allah'ın yaratmasının tecellisi, göstergesi. Bu çok çok açık bir halde günümüzde, değil mi? Artık tevil edilemez boyutta Allah'ın izniyle. Elhamdülillah. Çok şükür.
İnşallah. Evet, bilimsel delillerle oldu bu tabii. Yani çok rahat tesadüfen oldu diyorlardı Darwinistler. Tesadüfen olamadığını ispatladıktan sonra hocamız, o zaman biz tesadüf demiyoruz demeye başladılar.
Random
Ne
demeye
diyorsun
başladı.
diyoruz? Random diyor. Ne diyorsun? Tesadüf diyoruz. Tesadüf dedin ya diyoruz. Hayır, tesadüf demedim gibi böyle. Bir komedi içine girdiler tabii. Random tesadüf. İngilizcesi yani. Random diye bir şey olmaz zaten.
Ama şunu anladılar. Yani hakikaten tesadüfen olamayacağını bir kere anladılar net olarak. Ve bunu da kimseye anlatamayacaklarını. Çünkü çok net bilimsel delil var artık karşılarında. Ve her söylediklerine karşı bu böyle. Yani ne zaman bir şeyle gelseler mutlaka onun yalanlayan bilimsel delille, net bilimsel delille karşı konulamaz. Hocamız karşılarında da durduğu için Allah'ın izniyle. Yani hiçbir hareket imkanları da kalmadı. Halbuki tabii ki tesadüfe dayanıyor. Yani bütün Darwinizm tesadüfe dayanıyor. Mesela şimdi bu bilimsel kitaplar okunduğunda, işte güya bilimsel çünkü hakikaten bilimsel gerçekler var ama o kadar çarpıtıyorlar ki gerçekleri. Mesela genlerin nasıl evrimleştiğini anlatacak. Hiç delil yok bakın. İsteyen okusun. Açsın dünyanın en ünlü moleküler biyoloji, genetik kitaplarını. Yani geçen gün de bahsettim. Mesela Albert diye bir kitap var. Moleküler biyoloji kitabı. Dünyanın en ünlü gelmiş geçmiş en ünlü bir moleküler biyoloji kitabı. Adam anlatıyor mesela genin diyor nasıl evrimleştiğini. Bir kere diyor evrim vardır diye hareket ediyor. O zaman diyor bir gen diyor bir gene benziyorsa diyor demek ki bundan evrimleşmiştir diyor. Nasıl olmuştur bu diyor. E diyor tabii diyor mutasyon var diyor. Nasıl mutasyon? İşte duplikasyon oldu diyor. Aynısından oluştu diyor. O diyor bir takım değişikliklere uğradı diyor. Bu gen oldu diyor. Yani iki genin bir kere birbirine dönüşmesi imkansız. Delil var mı? Yok. Gözlem var mı? Yok. Fosil var mı? Hiç yok. Ama bunu söylüyor. Ve buna da okuyanlar inanıyor. Ama bir tane delil yok. Bu çok ilginç yani. Ve büyü gibi böyle. Okuyan adam da buna kanıyor. Demek ki diyor evet evrim var diyor. O zaman diyor genler birbirinden bu şekilde oluşmuştur diyor. Halbuki bilim böyle olmaz. Bilimde tersten yola çıkması gerekir. Yani önce gözlemleyecek, bakacak. Hakikaten bir genin bir gene değişimi var mı? Ondan sonra ancak evrim olduğunu söyleyebilir. Yani onun değiştiği kanıtlanırsa, delil ortaya konursa ondan sonra evrimleşti denebilir. Önce evrimleşti deyip ondan sonra fasarya delil göstermeden bu gen bu genden evrimleşmiş mantığı olmaz. Ya da bu fosil bu fosilden, bu tür bu türden evrimleşti. Mantığı hiç olmaz.
Bir de geçiş öyle yani kendiliğinden olmaz ki. Bir kuvvet lazım, bir güç lazım, bir kudret lazım. Hani bir şeyin bir şeyden geçmesi için kendi kendine geçti demek çok saçma olur. Yani bir şey durduktu yere hiçbir yerden hiçbir şeye geçmez mesela baktığınız zaman. Hani bunu sadece bunu söyleyemedikleri için, Allah'ın varlığını söyleyemedikleri için hani kendini Allah'a ayette de söylüyor. Hani böbürlenip kendini büyük saymalarından dolayı kabul etmezler diyor. Bundan dolayı kabul etmiyorlar. Bunu söylemek istemiyorlar oysa. Kendileri de biliyorlar hiçbir şeyin kendiliğinden değişemeyeceğine, kendiliğinden bir şey olamayacağını. Çünkü bugün biz bir cam parçasına bile baksak, cam parçası fabrikaya giriyor, işleniyor, bardak çıkıyor ya da ne bileyim başka bir sürü envanter çıkıyor bununla ilgili. Buna baktığımız zaman biz diyoruz ki bir müdahale var, bir fabrikasyon işi var, bir akıl var, bir sistem var, bir oluşan bir düzen var. Bunun içinde bu gelişti diyoruz. Kimse bardak cam parçaları yerdeyken bu bardak olmuş demiyor kalkıp da. Bir akıl görüyor. Hiçbir şey demek ki kendiliğinden olmuyor. Demek ki bu kadar dünyadaki sistem de böyle düzenli ve güzelse ve milyonlarca yıldır aynı şekilde devam ediyorsa bunu da bir oluşturan, bir ortaya çıkaran bir zat var demek ki. Hani bunu görmüyorlar, bunu görmek istemiyorlar.
Evet.
Ya mutasyon zaten, mutasyonun evrimleştirici mekanizması olmadığını da çok net biliyorlar. Söylüyorlar zaten. Bakın bir iki tane itiraf okuyayım. Mesela Rengenhut'un var genetikçi. Diyor ki mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler. Hakikaten baktığınızda milyarda bir mutasyon olma ihtimali DNA'dan. Mesela 3 milyar harflik DNA kopyalandığı zaman 3 tane mutasyon oluşma ihtimali var. Oluşacak diye bir şey yok, oluşmayabilir. Ve bunlar da derhal bulunup düzeltiliyor. Yani milyarda bir ihtimali. Küçük rastgele ve zararlıdır. Çok ender olarak meydana gelirler. O da söylüyor zaten. Ve en iyi ihtimalle, bakın en iyi ihtimalle etkisizdirler. Ya faydalı olamaz diyor. Bu üç özellik mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Bu bir tanesi. Mesela başka bir tane daha okuyayım. Pierre Paul Grass var. Fransızların en ünlü Darwinisti. Fransız Bilimler Akademisi eski başkanı. Diyor ki bir canlı vücudunda çok küçük bile olsa bir düzensizlik oluştuğunda bunun sonucu ölüm olur. Yaşam olgusu ile, bakın diyor ki yaşam olgusu ile hayatta kalmakla anarşi yani düzensizlik yani mutasyonların meydana getirdiği düzensizlik arasında hiçbir olası uzlaşma yoktur diyor. Ama bakıyorsunuz sonra aynı adam yine kitabında işte mutasyonlardan doğru evrim olmuştur diyor. Şunun için yapıyor aslında. Yani bu da hocamızın açıkladığı, deşifre ettiği bir sistem dünyada. Darwinist diktatörlük var. Adam üniversitede kalabilmek için, profesör olabilmek için, İşte bir çalışması bir dergide yayınlansın diye bunu kabul ediyor. İnanmadığı halde kabul ediyor. Ya böyle bir baskı vardı çünkü Darwinist diktatörlük. Ki Darwinizm 95'i tarafından, %95'i tarafından devletlerin resmi ideoloji olarak korunuyordu. Mesela biz Amerikan Milli Eğitim Bakanlığı'na, Eğitim Bakanlığı'na gittik. Hocamızın, yani hocamızı temsilen. Oranın üst düzey bir yetkilisiyle görüştük. Bir kişilik bir görüşme oldu. Biz de çıkardık. Darwinizmi anlattık. Yani böyle hani konferans gibi slaytlarla. Bir hanımdı böyle, yetkili olan hanım. Bizi dinledi. Arada sorular soruyordu böyle ama soruları hep anlamaya yönelikti. Önce Darwinist'ti. Hakikaten Darwinist sorular soruyordu. Sonra konferansın içinde, yani konuşmanın içerisinde kabul edip de anlamaya yönelik sorular sormaya başladı. Bittiğinde tamam dedi. Yani doğru dedi, haklısınız dedi. Yani ikrar etti bunu. Çok net bir şekilde ikrar etti. Bize dedi ki, hadi o zaman dedik. Yani dedik, bunu işte Amerikan şeyinde kitaplara koyalım değil mi? Bize konferanslar verelim. Gelip anlatalım. Yani siz yapamazsınız bunu. Biz yaparız ama yani manasında. Yani onu açıkça söylemedik ama yapamazlar hakikaten. Gücü yetmez. Ne dedi biliyor musunuz? Yani dedi, tamam haklısınız ama dedi, burası Amerika dedi cevap olarak. Yani bir Darwin, devlet tarafından korunan bir sistem bu. İdi. Allah'ın izniyle. Şimdi bu bilimsel olarak çöktüğü için kırılma noktasına geldi. Yani evet, şu an hala mesela İsrail'deki işte en üst düzey bilim adamı, Eğitim Bakanlığı'nın evrime karşı çıktığı için görevinden alındı. Fransa'da da İngiltere'de de benzer bir olay oldu değil mi? Kraliyet Akademisi'nde yine böyle üst düzey bir şeyi istifa etmek durumunda bıraktılar. Hemen istifa ettirdiler.
Türkiye'de de oldu çok.
Evet, Türkiye'de de oldu ama artık böyle sonuna geldi. Yani çünkü insanlar artık direniyor. Ne oluyor ya diyorlar. Yani ne evrim diyorlar. Ali Demirsoy'a gidiyor en yakın arkadaşı. Ya Ali diyor, sen hakikaten evrime inanıyor musun? Ya da işte Fransa'da da bakın itiraf ediyorlar. Biz diyorlar artık öğrencilere de anlatamıyoruz. Türkiye'de dediler mesela, basında da çıktı. Hacettepe Biyoloji Bölümünde biz öğrencileri ikna edemiyoruz diye itiraf ettiler. Edemezler. Çünkü yani dünya çapında artık bilgi internet çağındayız. Hızla yayılıyor. Hocamızın internet sitelerine girişler. Değil mi? 800'ün üzerine internet sitesi var. Mutlaka bir şekilde o giriyor orada. Bir kere öğrendi mi, bir kere ışığı gördüm Allah'ın izniyle, orada onu bitiyor.
İnşallah. Ya çünkü çok kompleks yapısı var. Öyle bir genin tesadüfen mutasyona, başka bir gene dönüşme ihtimali olmadığı gibi zaten insanoğlu şu anki teknolojisiyle ve canlıları da kullanan neyi seferber etse zaten bir geni başka bir gene dönüştüremiyor ki zaten. Yani bir mesela söylüyor ya, iddia ediyor ya, bu gen zaman içerisinde benzeri olan başka bir canlıdan evrimleşti diye ortaya bir iddia sallıyor. Bu temeli olmayan bir iddia. Bunun ne kanıtlanmış bir deneyi, ne bir göstergesi, ne de bununla ilgili yapılan deneylerde bir başarı şeyi var. Yolu gözlenmiş. Böyle bir şey hiç yok. Aksine herhangi duplikasyonda, mutasyonda, herhangi gen terapisi yöntemleriyle ekstra bilinçli olarak gen eklemelerinde muhakkak eğer hata olursa canlı ölüyor. Bunun yani şakası yok. Çok da ciddi ve hassas bir konu. Zaten gen dediğimiz iplikçiğin boyutu angstrom boyutunda. Yani milimetrenin 10 milyonda biri boyutundaki bir iplikçiğin üzerindeki nükleik asitlerin yan yana gelmesiyle anlamlı genler oluşuyor. Burada zaten oynaması, yani üzerine zaten oynama yapmak neredeyse imkansız. Bir de oynama olduğu zaman, yapıldığı zaman, o zaman sonuç ölümcül oluyor. Fatal oluyor yani. Bunun bu temelde, bu konseptte, bu ortamda bir genin tesadüfen mutasyona başka bir gene dönüşüp ilerleme olduğunu söylemek zaten bilim dünyasında hiç olmayan bir şey.
Yani. Şunun gibi yani böyle diyor ki adam, ya diyor arabayla diyor kamyon birbirine benziyor diyor, demek ki birbirine evrimleşmiş diyor. Ya da işte Porsche spor arabayla diyor Toyota Jeep birbirine benziyor diyor, demek ki birbirinden evrimleşmişler diyor. Halbuki öyle olur mu? Yani mesela Porsche araba tesadüfen vidaları dökülüp, işte tesadüfen vida eklenip Toyota Jeep'e dönüşür mü? Tabii ki dönüşmez. Ayrı ayrı tasarlanmışlardır, ayrı ayrı üretilmişlerdir. Canlılar da Allah tarafından hep ayrı ayrı Allah'ın oğlu demesiyle yaratılmışlardır inşallah. İnşallah. Öyle, çünkü fosil de yok, evet. Kanıtı da yok. Mesela bir net kanıtlarına bakalım inşallah. Bunların hepsi Allah'ın yarattığını ispatlayan çok net deliller Allah'ın izniyle. Mesela bilginin işlenmesinde sinapsların rolü. Sinapslar sinir hücreleri arasındaki iletiyi sağlayan kesecikler, iki nöronun akson terminallerinin uçlarındaki boşluklardır. İki nöronun arasındaki iletişim sinaps denilen bu bağlantı noktalarında kurulur. Bakın böyle minik kesecikler var. Sinirler böyle aralıksız devam etmiyor. Yani beyinden ayak ucuna kadar aralıksız devam etmiyor. Bir sinirden diğer sinire iletişi bu kesecikler yoluyla oluyor. Nasıl bir telefon santrali sayesinde aynı anda çok sayıda insan birbirleriyle konuşabilirse, benzer bir şekilde bir nöron da sinapsları kanalıyla çok sayıda nöronla aynı anda haberleşebilir. Kaç tane nöron? 10 bin tane kadar nörona bu şekilde haberleşme olabiliyor bir sinir hücresinden başka bir sinir hücresine. Yani her bir nöronda 10 bin civarında sinaps vardır. Bu bir nöronun aynı anda 10 bin ayrı sinir hücresiyle bağlantı kurabileceği anlamına gelmektedir. Yani bu kusursuz, yani muhteşem bir sistem. İnsanın böyle hani teknolojik olarak hayal bile edemeyeceği bir sistemden bahsediyoruz. Yani bir tane hücre 10 bin tane bağlantı yapabiliyor. Peki bu nasıl oluşuyor? Şimdi oluşumdaki muhteşemlik de bir genetik bilgi var. O genetik bilginin doğrultusunda hiç hatasız bu sistem meydana geliyor. Daha oluşma aşamasında, yani öyle oluşuyor ve hayatının sonuna kadar da öyle devam ediyor insanın. Hatta hayat, yani hayatı boyunca bağlantı sayısında değişiklik olabiliyor. Buna beynin plastisitesi deniyor. Beyindeki sinir hücreleri yenilenmez. Diğer hücrelerimiz yenileniyor. Mesela deri hücreleri yenileniyor, karaciğer hücreleri yenileniyor, değil mi? Kemikteki hücrelerde yenilenme olabiliyor, eksilme olabiliyor. Ama sinir hücreleri yenilenmez. Bunun çok özel bir anlamı var. Aksi olsa ne olurdu? Mesela öğrendiğimiz her bilgiyi kaybederdik. Zahiren tabii, yani teknik olarak. Mesela adam hayatı boyunca elleriyle bir şey yapıyor. Cerrah oluyor diyelim. Ameliyat yapıyor. O hücreler kaybedip de yerine yeni sinirleri geldiğinde sıfırdan bir daha ellerini kullanmasını öğrenmesi gerekirdi. Ya da herhangi bir şey. Yani konuşmayı unutursun. Değil mi? Konuşma merkezindeki sinir hücreleri ürese. Allah onun için beyindeki sinir hücrelerini üremeyecek şekilde en baştan itibaren yaratmış. Ama bağlantı sayısında değişiklik oluyor. Bu da çok hikmetli. Çünkü siz bir işi öğrenirken bağlantı sayısındaki artış sizin o işte ustalaşmanıza vesile oluyor. Mesela diyelim ki futbolcu oluyor mesela. Hayatı boyunca futbol antrenmanı yapıyor. Ayaklarıyla ilgili bölümdeki bağlantı sayısındaki bir gelişme o ayaklarındaki kullanma becerisini ve yeteneğini arttırıyor onun. Hakikaten bu oluyor. Bir de bir özellik daha var. Allah çok üstün bir özellik olarak yaratılmış. Mesela felç geçiren hastalar oluyor. Bir özelliğini kaybediyor. Diyelim ki konuşmayla bölgeninde bir hasar oluyor. Veya elini kullanmada. Ama zamanla işte fizik tedavi görüyor. Bir takım yardım, destek tedavilerle. O özellikleri kısmen, bazen tamamen geri dönüyor. Çünkü yanındaki bölgeler, o sinir hücrelerinin yanındaki bölgeler onun görevini üstleniyorlar. Bu da çok üstün bir özellik. Allah bu özellikleri yaratmış maşallah. İnsan beyni içindeki sinapslar aracılığıyla bir katrilyon haberleşme yapabilir. Bir kişinin 10 hatlı bir telefon santralinde çalıştığında ne kadar zorlandığını düşünecek olursak, tek bir sinir hücresinin 10 bin bağlantıyı eş zamanlı gerçekleştirmesinin ne kadar olağanüstü bir yaralış örneği olduğu daha iyi anlaşılacaktır. Nöronlar gelen sinyalleri toplar. Mesajın kuvvetine göre iletilmesine karar verir ve bir başka nörona geçişini sağlarlar. Nöronların birbirine bağlantı noktaları olan sinapslar, iletilen sinyallerin dağılma yönünü saptayarak bu iletişimin kontrolünü sağlarlar. Sinir sisteminin çeşitli bölgelerinden gelen tetikleyici, harekete geçiren ya da engelleyici, hareketi durduran sinyaller, sinapsları bazen iletimi açarak, bazen de kapatarak bu kontrolü sağlarlar. Böylece sinapslar zayıf sinyalleri durdururken kuvvetlerin geçişine izin verirler. Bu çok ilginç, yani bu üstün bir özellik. Mesela görme sisteminde de var bu. Etraftaki zayıf sinyalleri bastırarak net kontrast oluşturuyor görmedeki sinirler. Sinapslar yoluyla etrafı bastırarak. O zaman daha net bir, keskin bir görme özelliğine sahip oluyoruz. Bu birçok şeyde de var böyle, beyinde bu özellik. Ama işte bu sinapslardan kaynaklanıyor. Yani muhteşem yapıları var Allah'ın dilemesi maşallah. Aynı zamanda zayıf sinyallerden bazılarını seçip büyüterek sinyalleri tek bir yöne değil, çeşitli yönlere göndererek seçici bir faaliyet de gösterirler. Nöronların sinyalleri toplaması ve bunların geçişine karar vermesinin insana ait akıl ve bilinç gerektiren bir yapı olması beklenir. Ancak bunu yapanlar sadece çok özel düzenlenmiş bir grup da moleküldür. Bir molekül grubunun böylesine hayati öneme sahip sorumlulukları kusursuzca yerine getirmesi, Allah'ın canlılar üzerindeki denetiminin sonsuz hakimiyetinin bir göstergesidir. Onlara bu kusursuz işlemleri yaptıran alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Şeytandan Allah'a sığınırız. Ben gerçekten benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Muhakkak benim Rabbim dosdoğru bir yol üzerindedir. Dosdoğru yolda olanı korumaktadır diye buyuruyor Allah Kur'an'da inşallah.
Maşallah. İnşallah. Şimdi o özellikle sinyalizasyonda çok önemli iman hakikatleri var. Şimdi internet ağı da var günümüzde. Her internet ağı belli omurgalara bağlanıyor beraber. Daha sonra onların dağıldığını görüyoruz. Beyindeki sisteme biraz benziyor, andırıyor. Ama bir sinir hücresinin 10 bin tane başka sinir hücresiyle bağlantı yapabilme kapasitesinin olması, yani bir elektrik kablosuna 10 bin tane kablo daha bağlanacak. Her birinden her an sinyal de gelebilir. Ama bu sinyallerin hiçbirisi karışmadan aynı kablo üzerinde iletilip yine sinapsların olduğu yerde kablolar arası boşlukta vesiküller içerisinde o elektrik alınıp diğer hücreye nakledilip eğer sinyal azsa arttırılarak devam ediyor. Burada elektrik kablosunun tabiri caizse veya internet kablosunun çok akıl ve şuur göstererek çok ileri bir teknoloji tatbik ettiğini görüyoruz. Kim yapıyor elektrik kablosu? Sinir hücresi dediğiniz içerisinde elektrik iletiminde hassas elementlerin olduğu ama aklın, şuurun neresinde olduğu, yani nerede akıl şuur var sinir hücresinde? Tamam doğru, elektrik iletiyor, çok güzel. O sistemi de görüyoruz. Ama o şuuru gösterecek olan yer neresi hücrede? Bilmiyoruz. O ancak Allah'ın tecellisi olduğu çok belli. Şimdi o videoyu ben şimdi göstereyim size. Burada bir tane sinir hücresini görüyoruz. Burada elektrik akımı geliyor. Gördüğünüz gibi dağılıyor. Aksonlarından değil mi? Burada da sadece...
Dendritlerinden akson bir tane oluyor da dendritlerinden
pardon. Şimdi burada da olayın kompleksliğini göstermek adına bakın her birisi birbiriyle binlerce kez bağlantı yapmış. Nöron hücrelerinin birbiriyle elektrik akımlarını ilettiğini görüyoruz. Şimdi şu elektrik akımlarının sayısını bu zaten standart bir konu. Ama bunların her birisinde mesela şuradaki mavi noktada görüntü var. Mesela şu an mavi rengin bir mavi renkli pikselin görüntüsü gidiyor. Şurada az önce şimdi benim konuştuğum sesin bir tanesinin bir tınısı gidiyor mesela. Şurada dokunma hissi var. Ben masaya dokunuyorum, onun bilgisi gidiyor. Şurada başka bir bilgi. Şurada insülinle ilgili bir bilgi. Şurada kan, kalsiyumla ilgili bir bilgi. Şurada dengeyle alakalı bir bilgi. Burada beynin kendisiyle alakalı bilgi. Hepsinin ayrı bir bilgi var. Hepsinin ayrı bir iletim var. Ve sürekli bu böyle. Yani beynimiz uyumuyor mesela. Evet, bu video bu kadar yeter. Beynimiz uyumuyor. Bizim vücudumuz, uyuduğumuz dediğimiz bizim kendi bilincimizin...
Bedenimiz uyuyor. Yani.
Evet, uyuyoruz. Zaten... Ama beden zaten hayatta canlı yaşıyor. O fonksiyonlarını icra etmeye devam ediyor. Şey, temposu biraz yavaşlıyor ama yaşamaya devam ediyor. Uyuyan orada senin bilincin. Beyin yine hayatta. Yine kontrol ediyor. Yine kan şekerine bakıyor. Yine soluk sistemini kontrol ediyor. Yine kalbe bakıyor. Yine kanı süzüyor. Değil mi? Kaslarımızı kontrol ediyor. Uyurken istemsiz olarak hareketler yaptırıyor ki vücudumuzun eti mesela uzun süre orada üstünde kalıp ezilmesin diye. Sürekli bir hayatta olmak var. Ama iletimi yapan sinir hücrelerine bakıyoruz. Bilinç yok. Yani bilincin saklı olacağı bir yer yok. Sinir sisteminin merkezi beyne gidiyoruz. Orada aynı sinir hücrelerinin milyarlarcasının, 10 milyar tanesinin bir arada çok yoğun bir şekilde olduğunu, on binlerce sinaps birbirine bağlantı yaptığını, çok çok kompleks bir girift yapısında olduğunu görüyoruz. Bakıyoruz bilinç nerede? Orada da bilinç yok. O zaman bilinci aradığımızda biz ancak ruhu, yani Allah'ın varlığını buluyoruz. Zira zaten bütün bu işlemler o kadar fazla sayıda oluyor ki bunu kontrol edebilecek zaten teknolojik yapı ancak Allah'ın ilmiyle olabilir. Zaten hani oradaki bir organın yapabileceği bir iş değil zaten. Oradan da biz Allah'ın bilgisinin ve kudretinin büyüklüğüne şahit oluyoruz inşallah.
Zaten beynimizin uyumadığını da şuradan da anlayabiliyoruz. Çünkü uyuduğumuz zaman rüya görebiliyoruz.
beyin işlevi gördüğü için tamamen normal bu şekilde renkleri seçebiliyorsun, insanları konuşmayı konuşuyorsun, duyuyorsun gibi hissediyorsun, koklayabiliyorsun. Rüyadayken de bunlar oluyorsa beynin uyumadığını buradan çok net şekilde anlayabiliyoruz.
Zaten evet, maşallah. Doğru. Karışmıyor da bir de mesela sistem hiçbir şekilde o kadar çok fazla hareket var, geçiş var, sürekli bir kontrol var. Mesela bizim elimizde olmayan beynimiz vücudumuzu kontrol ediyor. Bizim farkında dahi olmadığımız şekilde mesela bilincinde bile değiliz. Fark etmiyoruz bile ve bu sistem hiçbir şekilde bozulmuyor, hiçbir şekilde arıza yapmıyor. Normalde fabrikasyon sistemi olarak düşünsek bu sistemi muhakkak bir yerde bir kopukluk olacak, bir arıza verecek ya da bir sıkıntı olacak. Yani bir anlık dahi olsa, bir saniyelik bile olsa bir kesiş söz konusu olacak mesela ama bizim sistemimiz hiç bu şekilde bozulmuyor. Bizim yani tek bir saniyede böyle bir şey olsa insan hayatında çok önemli yer kapladığı için hani Allah bunu sürekli koruma altında tutmuş. Bizim bu hücreler de, bu sinir sinyalleri de, beynimizde olan sinyaller de, elektrik sinyalleri de sürekli kontrol altında ve hiçbir şekilde şaşırmadan yani yönünü neyse hani görevi neyse onu tam anlamıyla tam layıkıyla yapıyor. Hiçbir şekilde başka bir sistemin düzenini bozmadan. Maşallah. Bu da çok mucizevi.
Evet, yani mesela tam hatasız olması zaten yaratıcının sonsuz aklının ve sonsuz sanatının delili inşallah.
Maşallah.
Yani kusursuz sistemler burada biz bahsettiğimiz. Mesela beyindeki bağlantıların kusursuzluğu ile ilgili bir filmimiz var, ona bakalım.
Beyindeki her sinir hücresinden tıpkı elektrik kabloları gibi uzantılar çıkar. Bu uzantılara da akson adı.
Evet, bu mesela buradaki akson işte uyarının çıktığı kablo. Bakın dikkat ederseniz burada üzerinde bir kılıf var ama kılıf boğumlu. Boğumlu olmasının bir sebebi var. Elektrik sinyali burada, elektrik akımı atlayarak gidiyor. Bu hızı ve etkinliği son derece arttıran bir sistem. Eğer bu olmasaydı, sırf şu kablo olmasa vücutta, biz hiçbir yaptığımız işlemi yapamazdık. Bütün sinir sisteminin ağırlığı ve hantallığı öldürücü olurdu. Yani hayatta kalmamıza imkan ver. Yani mesela biz bir karar veriyoruz, anında hareketi yapabiliyoruz. Değil mi? Reflekslerimiz var, çok güçlü reflekslerimiz var. Veya gelen bilgi son derece hızlı beyne iletiliyor. İşte bu atlayarak gitme sayesinde bu aksonların üzerindeki bu kusursuz tasarımdan dolayı maşallah.
Elektrik sinyalleriyle çalışan beynimizde sinyaller aksonlar vasıtasıyla iletilir. 100 milyar hücre birbiriyle bağlantılar yaparken her bir hücredeki aksonların da birbirine kusursuz bir şekilde bağlanması gerekir. Buna bir örnek olarak görme olayını inceleyelim. Görmenin gerçekleşebilmesi için gözün ışığa hassas sinir hücrelerinin aksonları beynin arka kısmındaki görme merkezine ulaşmak zorundadır. Ve bu bağlantı yine anne karnındaki ilk 5 ay içinde tamamlanmalıdır. Gözün retina denen ve sinir hücrelerini barındıran tabakasından yola çıkan aksonların her biri ilerler ve göz sinirlerinin çapraz olarak kesişir.
Bakın göz sinirlerinden gözden çıkan sinirleri görüyoruz burada. Çapraz olarak iletiliyor görme merkezine. Şimdi şöyle gidiyor. Gözün dış kısmından gelenler aynı tarafa gidiyorlar. Bu yolu izliyor. Bir kısım iç tarafından gidenler karşı tarafa geçiyor. Burada da yine aynı şekilde bakın gördüğünüz gibi dış tarafa gidiyor. Aynı tarafa gidiyor ve karşı tarafa geçiyor. Şimdi gözden çıkan sinirlerin o zaman 3 tane alternatifi oluyor burada. Değil mi? Aynı tarafa gidebilir. Buradan çıkan bir sinir hücresi. Karşı tarafa gidebilir. Veya ortadan dönüp karşı göze gidebilir. Hiç yolunu şaşırmıyor. Daima doğru tarafa gidiyor. Nasıl gidiyor? Onu da yolda yol gösteren proteinler var. Sen diyor buraya gideceksin, sen diyor buraya gideceksin ve bu genetik bilgi doğrultusunda kontrol ediliyor. Yani o proteinlerin yapımı genetik bilgi olarak kontrol ediliyor. O kadar kusursuz bir sistem yaratılmış ki Allah tarafından. Hiç hata olmuyor. Hata olsa görme olmaz zaten. Evet. Hemen görmedeki sinirler karışır birbirine. İşitmedeki sinirler karışır. Çünkü bir katrilyon bağlantıdan bahsediyoruz biz. Hiç kusur yok, hiç hata yok.
Allah insan vücudunu öyle bir yaratmış ki 60-70 yıl bir insan ortalaması olarak düşündüğümüz zaman hiçbir hasar görmeden 60-70 sene boyunca bunları, bu sistemlerin hepsi insan vücudunda işliyor kusursuz bir şekilde yenilenmeden. Aynı olduğu günden bugüne kadar devam ediyor.
Evet.
Ve maşallah. Göz mesela o kadar güzel ki mucizevi mesela Allah öyle güzel yaratmış ki baktığınız zaman mesela ışığa karşı duyarlılık gösteriyor. Mesela göz bebeğinin büyüyüp küçülmesi ışığa göre. İşte hani ışık fazlaysa göz bebeğinin hani daha az yorulması için küçülüyor zaten ışık fazla olduğu için. Hani çok fazla görmek için zorlanmasına gerek yok. Çok karanlık bir ortam olduğu zaman da bu sefer göz bebeği büyüyüp hani ışığa daha fazla ihtiyaç olduğu için daha net görebilmek için mesela konum alır. Karanlık bir yere girdiğimiz zaman ilk birkaç saniye böyle göremeyiz net bir şekilde. Ama aradan biraz süre geçtikten sonra net olarak görmeye başlarız. Etrafımızdaki nesneleri seçmeye başlarız mesela. Bu da ondan kaynaklanıyor. İşte Allah bu şekilde bizi lüksümüze göre bizim hani en iyi şekilde nasıl yaşamamız gerekiyorsa bu şekilde yaratmış bizi. Ve biz de bunu her an, her saniye, yaşadığımız her dakika görüyoruz. Yani bunun için oturup düşünmemize gerek yok. Sadece yaşadığımız anı bilsek, yaşadığımız anın farkına varsak zaten bunu çok net bir şekilde anlarız.
İnşallah.
Zaten gözlerimiz ya da kulaklarımız aslında normal olarak görmüyoruz ve duymuyoruz. Allah gösteriyor. Çünkü uykudayken de görebiliyorsunuz. Çok net şekilde görüyorsun veya duyabiliyorsun. Uyanıkken de bu işlevi yapabiliyorsun. Demek ki bu gözün yaptığı bir işlev değil veya kulağın yaptığı bir işlev değil. Bu insanın Allah'a verdiği bir ruhtan olan bir şey.
Evet, değil mi? Rüyada da beynimiz var.
Evet.
Rüyada da bedenimiz var. Ayakta dolaşan böyle, değil mi? Giden,
maşallah,
koşan, araba kullanan bir beden var. Orada da beynimiz var. Nerede görüyorsun dese, değil mi? Rüyadaki bir insan rüyadaki elleriyle rüyadaki kafasını tutar, burada işte der. Hatta beynini çıkartıp önüne alsa rüyadaki beynini, değil mi? Bu beyin der işte, sana beyin diyorum der. Ama bakıyor uyandığında hiçbiri yok onların.
Evet.
Gözü algı olarak var.
Kulağı duyduran Allah.
Evet, algı olarak var. Algılar mutlaka var. Çünkü görüyoruz, hissediyoruz, algılıyoruz. Bilinçli bir varlık olarak yaratmış Allah. Kendi varlığının da farkında olan. Ama kendi ruhundan üfürmüş Allah. Ruhun sahibi Allah inşallah.
İnşallah.
Ve anan yarattığını bildiriyor Allah. Sürekli yaratılış vardır diyor Kur'an'da. O şekilde geçiyor. Sürekli yaratılmakta olan diyor Allah. İnşallah. Bunu hiç unutmamak lazım, doğru. Allah algının içinde, algıladığımız bu dünyanın içinde çok detaylı bir yaratılış gösteriyor bize. Gücünü gösteriyor inşallah. Biz onu inceliyoruz. Yani bilim, baktığı zaman insan, Allah'ın yarattığı bu üç boyutlu görüntünün içerisindeki detaylara bakıyoruz biz inşallah. Ve Allah'ın varlığını da akılla biliyoruz. Allah'ın yarattığının delillerinden biliyoruz Allah'ı. Kimse göremiyor, kimse duyamaz. Ama yarattığının delillerine bakarak biliyoruz biz Allah'ı inşallah. Allah akılla bilinir. Hocamızın kitaplarından bir tanesi. Okuyabilirler işte inşallah izleyenlerimiz. Çok net olarak yani böyle. Bu şekilde inşallah.
İnşallah.
Devam edelim.
Sinirler burada çarpı şeklindedir. Bu durumda her bir aksonun önünde 3 seçenek bulunur. Ancak...
Bakın böyle bile değil. Yani burada seyrek bir ortam göstermiş. 100 milyar sinir hücresinin olduğu, 100 trilyon bağlantının oluştuğu bir sistemden bahsediyoruz biz. Bebek aynı karnında. Saniyede binlerce sinir hücresi oluşuyor yeni. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce bağlantı yapıyorlar oluşurken. Beşinci aya kadar tamamlanıyor bu sistem. Ama yani böyle aklın kavrama sınırlarının ötesinde bir kompleks bir sistem. Böyle sinir lifleri her yerde önünde böyle milyarlarcası, milyonlarcası yani gözükmüyor ortam. Ama hiç hatasız gelişiyor, bakın oluşuyor.
Doğru yolun hangisi olduğunu bilirmişçesine hareket eder ve bu yoldan giderler. Uzun bir yolculuktan sonra beynin arka kısmında bulunan görme kabuğundaki milyarlarca hücre arasından bağlantı yapması gereken hücreyi bulup sadece onunla bağlantı yapar.
Bakın sadece doğruyla bağlantı yapıyor. Tesadüf böyle olur mu? Tesadüf böyle olmaz tabii ki yani. Tesadüf diye bir şey olmaz da. Hani onların anladığı anlamda tesadüf. Mesela bir odanın içinde veya bir yerde kumda, işte klasik örnek, dalgalar bu şekilde girinti çıkıntı yapabiliyor. Ama kumdan kale yapamaz yani, bunu herkes bilir.
Evet.
Burada mesela hatasız bir sistem işliyor, demek ki yaratılış bu. Bakın bir tek delil, iman hakikati Allah'a iman ettirtiyor inşallah. Ve yaratıcının sonsuz aklı var yani, çok net olarak değil mi? Bu bize gösteriyor Allah'ı, 100 milyar sinir hücresi. 100 trilyon bağlantı yapıyor. 5 ayda tamamlanıyor bu. Allah dileseydi 1 saniyede de tamamlanırdı. 1 saniyenin 10 binde birinde de tamamlanırdı. En baştan itibaren doğal dolayısıyla öyle olurdu inşallah. Allah sebepler dahiline yaratmış. İşte 5 ayda oluşuyor. Çocuk büyüyor mesela böyle. Anne karnında önce bir 9 ay kalıyor.
9 ayda doğuyor.
Evet, ondan sonra işte ergenlik oluyor. Yetişkinlik, yaşlılık, ölüm meydana geliyor. Bu güzellik olarak yaratılmış. Ama bu kadar kusursuz bir sistemin yaratıcısı olduğu çok açıktır yani. Akıl sağlığı yerinde olan birisi, Hemen anlar bunu. Yani çocukların anlayacağı kadar açıktır. Allah'ın varlığı kesindir ve nettir inşallah.
İnşallah.
İnşallah.
Beynin sinyaller gönderen milyarlarca aksonun her birinin doğru yolu bilip hatasız bir şekilde ilerlediği düşünüldüğünde bunun ne kadar büyük bir mucize olduğu ortaya çıkar. Burada sadece görme olayı için oluşan bağlantılar örnek verilmiştir. Aynı şekilde diğer duyularımız için de aksonların hatasız ilerlediği düşünülürse beyindeki bağlantılardaki kusursuzluk daha iyi anlaşılacaktır. Beyindeki aksonlardan her birinin gideceği adres önceden belirlenmiş ve yolculukları koruma altına alınmıştır. Üstelik bu sistem hastalık durumları hariç tüm insanlarda aynı mükemmellikte işlemektedir.
Yani neye göre belirlenmiş? Demek ki üstün bir akıl gideceği yeri önceden bir kader üzere ona götürtürüyor inşallah. O yola gidebiliyor. Başka bir yere gidemez yani bir kader üzere. Göz hücresi sadece görme merkezine gidebilir. Kulak hücreleri, işitme hücreleri sadece işitme merkezine. Ve işitme merkezinde ilgili bölümlerine. Her hücrenin bağlantısı aynı yerli olmuyor çünkü.
Konu beyin... orada enteresan işte. İşitme merkezinin ilgili birimine elektrik sinyali geliyor. Oradaki ulaşım oraya bittikten sonra ne oluyor? O mesela bilimin açıklayamadığı bir konu. O sadece ruhun varlığıyla açıklanabilecek bir konu.
Tabii sinyal gidiyor mu? Sinyal gittiği geliyor. Yerde nereye gidiyor, ne yapıyor?
Mesela bak o kameralar var burada. Kameranın kablosunun ucu nereye bağlı? Yukarıda o kameradan gelecek sinyali yorumlayıp görüntüye çeviren bir makine var yukarıda. Bu kabloların hepsi oraya gidiyor. Şimdi bu kamera görüyor bizim gözümüz gibi. İletiyor kabloyla. Yukarıdaki bilgisayara gidiyor. Ya o rejim makinesine gidiyor. O kablo ona takılı. Daha sonra da reji makinesi onu görüntüye çeviriyor. Yani o veriyi görüntüyü olarak alıp yansıtıyor, iletiyor, yorumluyor, işlemler yapıyor. Beyinde kim yapıyor bu işlemi? Yani elektrik kablosunun ucu gidiyor evet sonuna geldiğinde beyinde yine sinir hücreleri var. Kendisinin gibi sinir hücreleri var. Çok yoğun.
Sinir hücresi de bir yani, ona bakalım. Sinir hücresi lipitlerden, karbonhidratlardan ve proteinlerden oluşuyor. Şimdi baktığınız zaman bütün hücrelerin yapısı aynıdır birbiriyle. Yani çok benzerlikler daha doğrusu gösterir. Tıpatıp aynı değil ama bir zarı var. Zarının içindeki kapılardan, üzerindeki kapılardan işte o elektrik sinyalinden dolayı tuz iyonları giriyor mesela. Klor girişi çıkışı oluyor, potasyum girişi çıkışı oluyor. Orada bir statik elektrik meydana getiriyor. Bir elektriksel bir sinyal oluşuyor orada. Değil mi? Elektriksel sinyal dediğimizde işte tuz iyonu girdi. Tuz iyonunun yoğunluğu artıyor mesela hücrenin içinde. Veya dış ortamdaki yoğunluğu artıyor veya azalıyor. Bu niye bir görüntü oluştursun yani değil mi? Evet. Tuz iyonu burada durunca bir şey olmuyor. Burada durunca üç boyutlu renkli böyle cap canlı bir görüntü oluşuyor dersek o zaman bunun işte ondan kaynaklanmadığı değil mi? Onu gören apayrı bir varlığın olduğu ortaya çıkıyor işte. Yani atomların dışında, maddenin dışında, maddenin üstünde inşallah algılayan bir varlık var.
Tabii zaten bu belli bir şey. Vücudumuzun içi kapkaranlık bir ortam. Hiçbir ışık yok. Ama bütün hücrelerimiz çok detaylı şekilde sanki bir ışık varmış gibi, bir belirgin bir yer varmış gibi hareket ediyor. Hepsi detaylı şekilde. Bu da büyük bir mucize insan vücudundaki.
Bir de elektrik sinyali dediğimiz olay mesela normalde elektrik sinyali dediğimiz zaman bir elektriğe bağlı bir şeyden bahsetmemiz gerekiyor normalde bizim. Hani bir elektrik alıcısının olması gerekiyor. Ne elektrikle ilgili ne söylesek bir alıcısı var muhakkak tabii içinde. Ki. Ama mesela vücudumuzun hiçbirinde elektrik yok. Hani bunun alıcısı, dışarıdan alıcısı yok. Kendi içinde elektriğini üretiyor. Hem kalbe elektrik veriyor hem de bu elektrik sinyalleriyle mesela gerekli organlara, hücrelere mesajları iletiyor. Mesajları gönderiyor. Baktığın zaman hani bunu dışarıdan sağlayan hiçbir şey yok. Normal olarak baktığımız evet. zaman bu elektriği sağlatacak, iletecek, işte iletken olacak bir sürü şey var mesela baktığımız zaman. Ve vücudumuz kendi elektriğini kendisi üretiyor. Hiçbir dış kaynak almadan. Demek ki bunu bir yaratan var. Bu şekilde oluşturan, bu şekilde yapıyı oturtan birisi var yani. Bu da Allah'ın olduğu çok açık ortada. Çünkü baktığımız her sistemimizde, bütün vücudumuzdaki organlarımızdan hücrelerimize kadar bütün detaylara baktığımız zaman hepsinde büyük bir akıl ve büyük bir şuur görüyoruz. Yani hep akıllı şekilde hareket ediyorlar. Hep mantıklı ve yapması gerektiği gibi zamanında. Mesela hani saniye farkları olsa bazı geçişlerde hareketlerimizi yapamayız. Hareketlerimiz kısıtlanır. Ama nerede hangi saniyede geçmesi gerekiyorsa aynı anda dahi geçecekseler ya da birisi önce biri sonra geçecekse dahi bu sırayla geçiyor mesela. Düzeni bozmadan bekleyerek gerekirse hani daha ağır olarak gerçekleştiriyor. Bu da işte bize kontrol olduğunu, sürekli bir kontrol altında tutulduğumuzu
gösteriyor. Maşallah evet. Yani teknolojik olarak mükemmellik var. Fakat derinliğine düşünüldüğünde bu hep bizi maddenin aslına götürüyor inşallah. Hocamızın anlattığı konu yani çok önemli. Hakikaten bakalım mesela diyoruz ki şuur var. Neresinde beynin şuur? Şimdi ameliyat yaparken hep düşünürdüm hakikaten. Yani hangi bölgesinde? Çünkü her bölgesinin ayrı bir işlevi var. Ama şuur, yani şurada diyebileceğin, orada desen orası bir hücre topluluğu olacak. Hangi hücrede? Hangi hücrenin neresinde? Hangi organelinde? Diye bilgiler böyle silsile. Hangi atomunda? Değil mi? Onu sorarsın sen. İşte atomlardan kaynaklanmadığı çok açık bir şekilde belli oluyor. Mesela yapılan deneyler de bunun çok önemli kanıtı. Ya yani o kadar bilim bizi öyle bir noktaya getirdi ki Allah'ın dilemesiyle açığa çıkan ayrı zamandaki bu bilimsel gerçekler hep mutlaka Allah'ın varlığına götürüyor inşallah. Ruhun varlığı, ruhun varlığı da Allah'ın varlığına götürüyor inşallah. Yani çok net bir şekilde ve bütün yollar buraya çıkıyor. Mesela bakın şimdi deney yapıyorlar. Daha önce de göstermiştik ama tekrar gösterelim. Çok önemli çünkü örtbas ediliyor dünya çapında. Yani normalde yer yerinden oynaması lazım.
We all have this
very... Bakın hep şu iradeye sahip olduğumuza dair çok güçlü bir inanç vardır diyor. Ve bu inanç bizi birey olduğumuz fikrinin merkezini oluşturur. Bu inanca göre bir şey yapmak isteriz. Bir şey yapma konusunda niyetleniriz. Yani bir karar veririz bir şey yapmak istediğimiz zaman. Ve sonra da bunu yapabiliriz. Yani niyetlerimizle hareketlerimizi yönlendiririz. Benjamin Libet diye birisi var. Çok ünlü birisi. 70'li yıllardan itibaren bazı çalışmaları var, deneyleri. Bu konuyu aydınlatmak için yapmış olduğu cesurcu deneylerdir diyor. Patrick Haggard'ın ekibi bilinçli bir karar aşamasında benim beynimde oluşan aktiviteyi ölçecek diyor. Elektrik, yani elektrik sinyallerini ölçecek. Bu ölçümü, beynime bağlı bu elektrotlar yapacaklar.
Okay, Susan,
evet, Susan diyor. Tüm bağlantılar tamam ve deneyimize hazır durumdasın. Beynin sol ve sağ motor kortekslerini ve orta bölgedeki aktiviteyi kayıt edeceğiz diyor. Yani oluşan elektrik sinyallerini ölçüyorlar.
Left motor cortex, your right motor cortex and for the midline. I want you to
senden ekranın ortasında dönen saat göstergesini izlemeni istiyorum diyor. Çok hassas bir saat düzeneği var orada.
Watch the clock hand which is rotating in this small clock in the center of the screen.
Bakın burada gördüğümüz gibi onu gösteriyor.
Then
ve niyetlendiğin ve istendiğin herhangi bir anda
time that you choose when you intend and will to I want you to press either
bu tuşa veya şu diğer tuşa basmanı istiyorum diyor. Ama kendi karar verecek, kendi karar verme anında tespit edecek. Ben diyecek, sağ basmak istiyorum, hemen saatte de görüyor nerede olduğunu. Ölçü zaten hassas bir ölçüm. Karar verme anında da kendisi karar veriyor zaten. Yani istediği zaman karar veriyor, öyle diyelim.
This key or this key? As the
ya buna ya buna basacaksın diyor. Yani dürtü geldiğinde, evet dürtü geldiğinde diyor.
And then the computer will prompt
ve sonra bilgisayar sana ilk düğmeye basma isteğinin geldiğini tespit ediyor. Saat göstergesinin hangi noktada olduğunu görmeni isteyecek diyor.
First felt the conscious will to press the button.
Good.
Any question?
Tamam, başka bir soru var mı diyor.
Off we go.
Hayır diyor da. Şimdi deney başlıyor bakın.
It's very funny waiting for the urge.
Dürtünün gelmesini beklemek çok işte espri yapıyor. Komik öyle değil mi falan gibi. Deney başladı.
So watching the clock.
Saati izleyerek düğmeye basma kararının geldiği anı kaydediyorum diyor. Yani hangi karar verdiği anı. Kafamdaki elektrotlar verdiğim kararı yönlendiren beyin aktivitesini ölçüyor. Monitor the activity in my brain leading up to this decision. Ben bu işlemi defalarca yaptıkça çok açık bir düzen ortaya çıkıyor. And over again, a clear pattern starts to emerge. Bakın hep kendi karar verme anını kendi tespit ediyor. Diyor ki bu ve sonuçlara bakınca ilk olarak Libet'in ulaştığı temel bulguların aynısını görüyoruz. Yani bu deney aslında çok defa tekrarlanıyor ve hep aynı sonuçlar çıkıyor. Bu ok harekete geçme niyetinin oluştuğu ortalama zamanı gösteriyor. Bakın burada harekete geçme ortalama zamanı gösteriyor. Bakın, bu da karar verme anını gösteriyor. Ve burada gördüğünüz gibi beyindeki motor bölgeler biz bu karara öncülük eden hazırlık aşamasına hareketin gerçekte oluştuğu andan 2000 milisaniye önce başlıyor. 2 saniye önce yani başlıyor. Beyinde gördük karar verme anı var. Karar verme anından önce hücreler harekete geçmiş. Ya yani sadece o hareketle ilgili. Hangi tuşa basacak? Sağ tuşa basacak. Beynin sol bölgesinde sağ parmağı o hareketi veya işte hangi parmağını kullanıyorsa harekete geçirecek hücrelerde hareket başlamış. Bu nedir bu yani? 2
saniye önce.
Ya muhteşem bir şey bu yani böyle. Herkesin de bildiğinin aksine bir şey ispatlıyor bu. Bu deneyler daha önce de göstermiştik. MR'la yapılıyor. Bakıyorlar bu şimdi elektrik sinyalini ölçtükleri için daha geri bir teknik o tabii. EEG ile ölçüyor. Halbuki MR'la baktıklarında 6 saniye önce harekete geçildiğini ispatlıyorlar. Çok net. Yani bu deney ne kadar yapılırsa yapılsın hep aynı sonuç çıkıyor. Karar verme anından önce beyinde harekete geçilmiş oluyor. Diyorlar ya insanlar ben veriyorum kararı. Ben diyor ben basıyorum diyor mesela değil mi? Ona inanıyor.
Mesela şey diyor sağa düşündüm sola bastım. Solu düşündüm sağa bastım diyor mesela.
Hani öyle düşünüyor.
O zaten hepsi mesela çıkıyor adam şaşırıyor o deneyden sonra zaten. Hani diyor ki ben diyor ama diyor hani ben bile o an karar verdim. Sağ mı sol mu derken ona bastım.
Senin
diyor.
Haberin yok ki beyin önceden vermiş karar. Oluyor. Sen sanki veriyormuş gibi hissediyorsun.
İşte beyinde görüntümüzde yani inşallah. Allah veriyor karar. Bakın Allah dilemedikçe şeytandan Allah'a sığınırım. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Yani Allah gösteriyor gücünü inşallah.
Evet.
Allah
evet,
dilediği inşallah. İçin biz bir şey dileyebiliyoruz. O bizim dilememiz Allah'ın dilemesinden sonra. Allah ezelde yaratmış zaten inşallah. Kaderinde o düğmeye basmak var zaten. Ki o denek daha doğmadan, oradaki hanım daha doğmadan o hangi düğmeye basacağı belli. O zaten farklı bir karar veremez. Bu deneyde o karar alanın o olmadığını gösteriyor. Mesela MR sonuçlarında diyorlar 6 saniye önce biz diyorlar senin hangi düğmeye basacağını tahmin ediyoruz diyorlar beynine bakarak. Diyorlar ki bir denek diyorlar bak sağ düğmeye basacak gidiyor sağ düğmeye basıyor. O zannediyor ki o kararı kendi aldı zannediyor. Şimdi diyorlar sol düğmeye basacak gidiyor sol düğmeye basıyor bu sefer. 6 saniye farkla. İşte bu diğer bilimsel gerçekler bize maddenin aslına götürüyor. Hep yani ruhun varlığına götürüyor ve Allah'ın mutlak varlığına götürüyor. Yani Allah mutlak varlık inşallah.
Tek gerçek olan Allah'ın
evet,
varlığı.
Evet inşallah. İnsan gölge varlık yani Allah kendi ruhundan üfürüyor. İnsana ve sonsuz sanatıyla da var olduğuna inandırıyor, zannettiriyor kendini inşallah.
İnşallah.
Ve sürekli yaratılış var inşallah. Ve bu bize yani bilimsel gerçek olarak karşımıza geliyor. Çünkü her adım attığımızda hep aynı noktaya varıyoruz yani. Değil mi? Beyindeki bağlantılar hepsi atom yani cansız atom. Bir atom bir yer atomu üç boyutlu olarak göremeyeceğine göre, değil mi? Beyin içi kapkaranlık. Hep hocamız anlatıyor. Yani dışarıdaki atomların rengi yok, ışığı yok. Kapkaranlık ve boşluktan oluşuyor. Teknik olarak o zaman yani başka atomların onu üç boyutlu, renkli, canlı olarak, hareketli olarak görmesi imkansız. Yani bilimsel olarak. Veya katılık hissetmesi. Normalde adam diyor yani, bir fizikçileri gösteriyoruz hep filmlerini. Ya bunun diyor, bunun içinden geçmesi lazım diyor. %99'u boşluk diyor bu atomların. Bunların da %99'u boşluk. Bakın %99'u boşluk. İçinden geçmesi lazım diyor. Geçmiyor diyor. Katı olarak hissediyorum ben bunu diyor. Sandalyede oturduğumu düşünüyorsunuz diyor. Ben aslında sandalyede oturmuyorum diyor. Benim diyor atomlarımın elektronları diyor, diğer atomların elektronlarını kaplıyor sadece diyor. Onuna diyor 10 üzeri eksi 8 santimetre kadar birbirine yaklaşıyor. Değmiyor da yani. Her algı için bu geçerli. Koku diyoruz mesela. Koku yok ki dışarıda. Bir takım moleküller var. Onlar geliyor. Burnumuzdaki başka bir takım moleküllerle reaksiyona giriyor. Alıcılar. Orada elektrik sinyali oluşuyor. O elektrik sinyalleri gidiyor beynin içinde. Koku yok. Elektrik sinyali var sadece. Birdenbire çilek kokusu oluyor. İşte gül kokusu oluyor. Parfüm kokusu oluyor.
Mesela görmede de öyle. Renk yok. Normalde her şey sayıda ama göz onu görüyor diye biliyorum ben. Mavi, kırmızı, yeşil diye. Gözün yansıması, beyindeki hareketlerle bu gözler bunu görüyor.
Işık yok, renk de yok dışarıda. Ve göz de görmüyor ayrıca. Elektrik sinyalleri beynin küçücük bir yerinde yorumlanıyor. O şekilde yorumlanıyor. Evet. Kısa bir aramız varmış inşallah.
Kısa bir ara gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Öncelikle izleyicilerimize bir duyuruda bulunmak istiyorum. Bizlere olan sorularını, mesajlarını canlı yayındayken iletebilmeleri için Twitter'da yansıtırsak da A9 TV sohbetten bize canlı olarak sorularını an ve an cevaplamak üzere canlı yayındayken de soru ve görüşlerini iletebilirler. Biz de buradan canlı olarak yayınlayabiliriz inşallah.
İnşallah.
A9 TV sohbet, evet, Twitter adresi.
Maşallah.
Bize buradan canlı olarak şu anda dahi hani sorularınız varsa tweet olarak atabilirsiniz. Şu anda da canlı olarak cevaplarız inşallah.
İnşallah.
Kur'an müzeleriyle devam edelim isterseniz.
İnşallah.
Bir Kur'an müzesi de ben bahsetmek istiyorum inşallah. İnşallah. Göğün 7 kattan olduğunu Allah Kur'an'da bizlere bahsediyor. Bununla ilgili bir slaytımız var. Kur'an ayetlerinde evren hakkında verilen bilgilerden biri gökyüzünün 7 katı olarak düzenlendiğidir. Ayette şöyle buyurulmaktadır. Şeytandan Allah'a sığınırım. Sizin için yerde olanların tümünü yaratan odur. Sonra göğe istivade edip de onları yedi gök olarak düzenleyen odur ve o her şeyi bilendir. Sonra duman halinde olan göğe yöneldi. Böylece onları 2 gün içinde 7 gök olarak tamamladı ve her bir göğe emrini vahyetti. Kur'an'da pek çok ayette kullanılan gök kelimesi tüm evreni ifade etmek için kullanıldığı gibi dünya göğü ifade etmek için de kullanılır. Kelimenin bu anlamı düşünüldüğünde dünya göğünün bir başka deyişle atmosferin 7 katmandan oluşturduğu sonucu ortaya çıkmaktadır. Bugün halen 48 saatlik hava durumu tahminlerinde kullanılan atmosfer modeline göre atmosfer üst üste dizilmiş 7 katmandır. Modern jeolojik tanımlara göre atmosferin 7 katmanı şu şekilde sıralanmaktadır. Troposfer, stratosfer, mezosfer, termosfer, egzosfer, iyonosfer, manyetosfer olarak. Atmosferin 7 katmanın görünümüyle ilgili bilgi veren ayet, şeytandan Allah'a sığınırım. Görmüyor musunuz? Allah 7 göğü birbiriyle uyum içinde yaratmıştır. O biri diğeriyle tam bir uyum içinde 7 gök yaratmış olandır. Bu ayette Türkçe'de uyum olarak çevrilen Arapça tibakan kelimesi aynı zamanda tabaka, bir şeyin uygun olan kapağı ve örtüsü anlamlarına da gelir ki üst katın alt kata uygunluğu vurgular. Kelimenin çoğul kullanılmasında ise tabaka tabaka anlamı kazanmaktadır. Ayette tarif edilen tabaka tabaka halindeki gök, kuşkusuz atmosferi en mükemmel şekilde ifade eden açıklamalardandır. Bu konuyla ilgili bir diğer mucizevi yön ise Fussilet suresinin 12. ayetine geçen her bir göğe emrini vahyetti ifadesinde yer almaktadır. Allah atmosferin her tabakasını insan hayatı için önemli bir görev üstlenecek şekilde yaratmıştır. yağmurların oluşmasından, zararlı ışınların engellenmesine, radyo dalgaların yansıtılmasından, göktaşlarının zararsız hale getirilmesine kadar her tabakanın kendine özgü bir işlevi bulunmaktadır. Allah ayette şöyle buyurmuştur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ve her bir göğe emrini vahyetti. Biz dünya göğünü de kandillerle süsleyip donattık ve bir koruma altına aldık. İşte bu üstün ve güç olan, bilen Allah'ın takdiridir.
Güçlü olan, bilen Allah'ın takdiridir. Evet.
Maşallah.
İnşallah.
Allah yani göğü insanlar içinde yedi katman şeklinde yaratıyor. Yağmurdan olsun, güneş ışınlarından bizi koruyacak şekilde bütün detayları düşünerek yaratıyor.
Ve çok mucizevi.
Ve biz bunu 1400 yıl sonra şu anda yeni yeni bilimin gelişmesiyle öğreniyoruz bunları. Bunun gibi birçok şeyden daha bahsediyor. Mesela günlerin 365 gün olduğunu insanlar yeni yeni öğrenmeye başlıyor. 30-40 senedir daha çok bilinmeye başladı. Çünkü bilim daha çok geliştiği için. Kur'an'daki mucizeler tek tek daha çok çıkıyor her gün. İnşallah daha da fazlasını göreceğiz.
Ya bir şey, şöyle bir şey var. Şimdi mesela Kur'an'da bunun yazıyor olması da çok mucizevi. Şimdi 7 katman baktığımız zaman biz gökyüzüne 7 katman olarak görmüyoruz. Yani sadece evet. Bir boşluk olarak evet. Görüyoruz. Hani baktığımız zaman bir uçsuz bucaksız bir şey gibi gözüküyor bizim için ama ayette mesela Allah'ın belirtmesiyle 7 kattan oluşturdum ve her birine görevlerini vahyettim demesi bu da çok mucizevi. Çünkü 7 katmanın da birbirinden başka özellikleri var. Demek ki burada biz Allah'ın bunlara özellikleri bu verdiğini. Çünkü baktığınız zaman bunların geçişini tespit etmek ancak bu yoğunluklar arasındaki farklarla çözülebilen bir şey. Geçişlerin olduğu, katmanların olduğu. Çünkü gözle görebildiğimiz bir katman farkı yok 7 tane. Ama evet. Bunun bu şekilde oluyor olması ve hepsine Allah'ın görevlerini vahyettim demesi bize 1400 sene önce Allah'ın bütün dünyayı, evreni oluşturduğunu ve bütün 7 kattan göğü elma kabuğu kalınlığı kadar yer zeminini oluşturduğunu, bunlarla ilgili birçok bilgi Allah bize bildirmiş. Demek ki biz buradan yine Allah'ın ne kadar güçlü ve kudretli olduğunu, nasıl eşsiz bir şekilde yarattığını bir kez daha görüyoruz. Çünkü göğün öyle 7 kattan oluşuyor olması, işte hepsinin görevlerinin farklı, birisi ışınları evet. Süzüyor, birisi faydalı ışınları alıyor, birisi almıyor, diğeri yağmurları oluşturuyor, diğeri güneş ışınlarının faydalılarını içeri sızmasını sağlıyor. Bunların birçok bu şekilde özelliğinin olması da evet. Kur'an'da belirtiliyor olması da bir başka bir mucizesi. Her geçen gün bilimin gelişmesiyle bir kez daha Kur'an mucizesine şahit oluyoruz. Bilim bir kez daha bize Kur'an'ı ispatlıyor. Bir kez daha delilleriyle Allah'ın dilemesiyle, bilimin de gelişmesiyle Kur'an'ın ispatları da bize Kur'an'ın ne kadar gerçekçi ve hak kitap olduğunu bir kez daha ispatlıyor. Evet,
Kur'an'ın evet. Delilleri yani Kur'an tabi ispatlanma ihtiyacı yoktur da inşallah.
Bir kez gösteriyor bize. Allah evet, bunu evet, bize yani gösteriyor. Allah destekleyerek, bilimle de bunu destekleyerek bize bir kez daha hani Kur'an'ın ne kadar gerçekçi olduğunu bir kez daha. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hani Kur'an'a inanmayan insanlara, Kur'an'a iman etmeyen insanlara ya da Darwinci düşüncelere cevap olarak hani bilimin de Kur'an'ın içinde var oluyor olması bunlara çok güzel cevap oluyor. Biz zaten inanıyoruz, biliyoruz.
İnşallah.
Bunlar da güzel oluyor. Hani daha da imanın artmasına vesile oluyor insanların. İnşallah. Ama hani inanmayan insanlara da çok güzel hani kafalarına gerçekten sağlam bir şekilde iniyor bu şekilde.
Değil mi? İnşallah. Bir de Allah yedi göğü birbiriyle uyum içerisinde yarattığını söylüyor. Uyumlu kılmak da ancak Allah'a mahsus olan bir şey. Yani şu an dünyada kentrilyonlarca canlı yaşıyordur. Her birinin ihtiyaçları ve vücudun artıkları farklıdır. Ama baktığımız zaman hepsi coğrafyayla yani toprakla, suyla bütün elementlerin hepsi atmosfere dahil olmak üzere hepsi de birbiriyle uyumlu durumda.
Maşallah.
Hiçbiri birbiriyle çatışma halinde değil. İnşallah o Allah'ın tecellisi, Allah'ın bizi yani uyumlu hale getirdiğini gösteriyor. Mesela güneşten gelen ışınlarda Allah özellikle ultraviyoleyi de yaratıyor. Evet. Yani ultraviyole de var özellikle. Ama dünyada da ultraviyoleyi süzücü ozon tabakası var mesela. Onu ona siper kılıyor Allah. Değil mi? Yani her şeyde bir hikmetle yaratıyor. Muhakkak bir hikmete binaen sonunda güzel olacak şekilde inşallah
zaten
Allah yaratıyor.
Bunlar olmasa, bu şekilde olmasa dünya hayatında mesela Allah işte bizi hep koruma altında tutmuş. Hem yerden altımız kaynıyor mesela. Hani tarife göre dünyayı elma olarak düşünsek diyoruz hani elma kabuğu kalınlığında dünyanın zemindeki kalınlığı hani yerle bizim olan kalınlığımız arasında. Altımız kaynıyor mesela. Eğer üstümüzde atmosfer ve 7 katman olmasa mesela üstümüzde de sürekli göktaşları yani ışınları bırakalım göktaşları olsun zararlı maddeler olsun, işte ışınlar olsun, bunlar sürekli dünyanın etrafında ve dünya bu katmanlar sayesinde korunuyor zahiren baktığımız zaman. Bunu da yapan Allah işte bize bunları bir kez daha gösteriyor. Bizi koruma altında tutan, yani bir tesadüf bizi koruyamaz zaten. Buradan bunu anlamamız lazım. Yani
evrende
bu kadar yani tesadüfler bir araya gelerek de bu şekilde sırf insanlar için, sırf insanların faydası için, insanların korunması için bu kadar eşsiz güzellikte ve bu kadar çok çeşitli, bu kadar çok düşünülerek yaratılmış olamaz zaten. Yani tesadüf zaten yaratamaz. Hani keza orası öyle ama baktığımız zaman tesadüfler de bu kadar çok bizi kollayıcı ve bu kadar çok bizim lüksümüze, çoğu şeyi Allah bizim lüksümüz için yapmış. Mesela insanların çok sevdiği kulları olduğundan dolayı çoğu şeyi insanların lüksü için yaratmış. Bu şekilde de gördüğümüz zaman tesadüfler bunu dersek çok büyük saçmalık oluyor zaten. Bunlar da Kur'an'da da mesela bu şekilde Kur'an mucizeleri de, iman hakikatleri de bize bunları bir kez daha ispatlıyor, bir kez daha gösteriyor. Allah'ın bize her an ve an kontrolü altında ve koruması altında tuttuğunu işte.
İnşallah. Allah işte tesadüf dedirtmiyor artık. Hiç kimse tesadüf diyemez hale geliyor. Bilimsel buluşların her gün daha da ilerlemesiyle. Normalde zaten hakikat, zaten tesadüf falan bir şey olduğu yok. Ama illa da inat edip illa tesadüfle olduğunu söyleyen insanlar da var günümüzde. Artık onlara dahi tesadüf diyemeyecekler. Çünkü bilim o kadar ayrıntıları Allah'ın zaten dilemesiyle gösteriyor insanlara.
Zaten Darwin içinden çıkamıyor ya. Hani doğaya diyor beni çıldırtacak diyor. Benim istediklerimi yapmıyor diyor. Yok tavus kuşunun kanadı diyor. Beni diyor delirtiyor diyor. Hani baktığım zaman diyor. Zaten hani çok akıllı olduğu söylenemez. Hani bu ileri sürdüklerinden ama. Yani baktığınız zaman zaten her şeyin ne kadar çok mucizevi olduğunu görüyoruz biz. Bütün baktığımız her şeyde, gördüğümüz her şeyde. Sadece hani gördüğümüz bir hayvanı ya da canlıyı geçelim. Aynaya baktığımız zaman, kendimize bile baktığımızda, kendimizi dahi gördüğümüzde mucizevilik görüyoruz. Hep her yerimizde ayrı bir yaratılış, ayrı bir altın oran, ayrı bir güzellik var mesela Allah'ın yarattığı. Bu var bir kere başta. Hani hiçbir şeye bakmasak, kendimize dahi baksak bunu net bir şekilde anlarız. Çok rahat algılarız zaten.
Bir tanesini o zaman anlatalım onlardan inşallah. Bizim vücudumuzu oluşturan hücrelerin bilinçli hareketine bir örnek hücre zarındaki akıl. İnşallah onu gösterelim. Vücuttaki bütün maddelerin seçilmesiyle alakalı. Şimdi hocamızın kitabı var. Hücre zarındaki mucize diye. Mucize, neden mucize? Hücrenin zarı. Hücre zarında bir kere biz ne var? Seçim var değil mi? Burada bir seçim, yani seçim hakkı var. Yani seçimi iradesiyle kullanıp istediğini seçip istediğini seçmiyor hücre. Hücre ancak önüne gelen maddelerin faydalı olanını içeri alıyor. Faydalı olmayanını içeri almıyor. Yalnız hücre dediğimiz şey bir insan değil. Yani bir kimliği yok, bir adı yok, bir memleketi yok. Yani bir ihtiyacı olup olmadığını aklı, senin benim gibi evet söyleyemiyor. Mesela sen karnı acıktığında karnım acıktırıyor dersin. Veya pasta istiyorum, ekmek istiyorum, bir şey istiyorum dersin. Ama hücrede bu şeyi söyleyecek bir irade yok. Bir, yani bu anlamda bir sinyalizasyon, insan gibi dışa vurum yok. Ama nasıl oluyor da hücre içerisinde bu kadar detaylı sistemler en doğru seçimi yapıyorlar ve ihtiyacın ne olduğunu nasıl biliyorlar? Bakın onu bir sonraki slide'da tekrar görelim. Şimdi hücre faydalı materyalleri nasıl ayırt ediyor? Bir yığın toz metali önünüze koysalar hangisinin demir ya da hangisinin faydalı olduğunu insanoğlu bilebilir mi? Bilemez. Bir yığın karışık metal toz koysak veya kum koysak hangisinin içinde ne var? Hangi materyal bizim için faydalı, hangisi faydasız? Bilebilir miyiz?
Deney yapmadan.
Evet, kesinlikle bilemeyiz. Üstelik bu ayrımı aralıksız bir şekilde hızla yaptığınızı ve en ufak bir hatada dahi hayatınızın ölümle sonuçlanacağını, çeşitli hastalıkların vuku bulacağını da hesaba kattığımızda her seçimi doğru yapmamız muhakkak gerekiyor. Mesela şuursuz atomlar burada görevde, hücre zarında. Onlar nasıl seçtiğine baktığımızda beyin ihtiyaç durumunda bağırsa mesela bir madde için bir elementin ihtiyaç olduğunda nasıl kullanıldığını göreceğiz. İhtiyaç durumunda bağırsaklarımıza demir alması ya da fosfor eksikliği durumunda fosfor alması emrini verir. Ve bağırsağı oluşturan hücreler hemen demir ya da fosforu alırlar. Tanırlar ve alırlar, kana geçirirler. Bu gibi metallerin fazlalığı durumunda da beyinden gelen atma emri üzerine demir hücreleri hemen dışarı atılır. Benzer şekilde böbreği oluşturan hücreler de kandaki kalsiyum fazlalığının miktarını tespit edip buna göre fazlasını kemiklerimizde depo ederler. Şuursuz atom ve moleküllerin bir araya gelmesiyle oluşan hücreler nasıl olup da mineralleri tanıma ve vücuttaki miktarı ihtiyaca göre ayarlama yeteneğine sahiptirler sorusu çok önemli. Çünkü şuursuz diyoruz değil mi hücreye? Şuursuz, şuuru olmayan yapı. Şuur ne diye baktığımızda, şuur bilinç sahibi, yani bilinç demek. Bilinç sahibi yapılan hareketler şuurlu hareketler oluyor. Yani ihtiyacı olan şeyi veya doğruyu veya yanlışı veya iyi veya kötüyü bilen bir aklın yaptığı tercih şuurlu bir hareket oluyor. Bunu kim yapıyor mesela? İnsan yapıyor. Veya insanın içindeki hücrelerin, değil mi? Aynı koşullarda, tam da hayati mekanizmalarda, tam da verilmesi gereken kararı en doğru şekilde verdiğini görüyoruz. Fakat insan yaparken nasıl insanı biz akıllı ve şuurlu bir varlık olarak tanımlıyoruz ve addediyoruz? Aynı şekilde hücrelerimizde de aynı akıl ve şuuru görmemize rağmen onlar da akıl, şuur olduğunun bildiğimiz bir mekan bulamıyoruz. Öyle söyleyeyim. Mesela beynimizde biz akıl ve şuur var diyoruz. Bakıyoruz beyinde akılla şuurun ait olduğu yer neresi? Beyinde şuur merkezi mi var? Beyindeki çeşitli merkezler incelendiğinde oraların detayına baktığımızda bu akıl gösterecek, bilgiyi icra edecek, şuurlu hareketler yapacak, doğrunun ne olduğunu bilecek olan şey ne? Bakıyoruz öyle bir yapı yok. Yani hücreler var, hücrenin zarı var, hücrenin içinde proteinler var, sürekli bir trafik var, moleküllerin akışı var. Peki akıl sahibi kim? Ve akıl ne yani? Mesela görebiliyor muyuz, şuuru görebiliyor muyuz? Yok. Ama baktığımız zaman totalinde geniş pencereden incelediğimizde tüm mekanizmaları maşallah hatasız işleyen ve tam doğru kararların verildiği katrilyonlarca işlemin her an olduğunu görüyoruz bütün canlılarda. İşte burada hatasızlık ve kusursuzlukla birleşen bu şuurun sahibi insan da değil. İnşallah insan da Allah'ın bir tecellisi, insanı oluşturan bütün hücreler de Allah'ın tecellisi. Her yerde biz muhakkak Allah'ın iradesini görüyoruz. Çünkü canlı dediğimiz yapıyı, sen mesela diyorsun mesela bir çiçek, bu bir canlı. Şuur gösteriyor, alameti gösteriyor, fotosentez yapıyor. Kökleri gerekli mesela malzemeleri alıp çiçeğin yaprağına götürüyor. Çiçekte çeşitli renklerde, şekillerde mesela çiçek açıyor. Oradan mesela tohum üretiyor ve üremesini sağlamış oluyor. Ama bunların hepsine baktığımızda şuuru gösteren, aklı gösteren kim diye incelediğimizde bitkiye bakıyoruz, hücreleri var. Hücresine bakıyoruz, proteinleri var. Proteinlere bakıyoruz, atomu var. Atomun da parçaları var, nötron, elektronları, kuadronları var. Enerji var içerisinde. Akıl nerede peki? Şuur nerede? Ve her seferinde de doğru seçimi yapıyor. Her seferinde de doğru yönlendirmeyi yapıyor. Bu hatasız ve kusursuz olan şuurun sahibi kim? Nerede bu şuur? İşte o bütün kümülatif olarak her şeyi kapsayan Allah'ın şuuru ve Allah'ın iradesi inşallah. Sunumuza devam edelim o zaman. Hücreler vücudun ihtiyaç duyduğu mineralleri tanıyor. Mineraller ne diye baktığımızda bakın periyodik tabloyu görüyoruz. Bütün canlılar dünyada bu periyodik tabloyla muhatap. Bunun içerisindeki çeşitli mineralleri vücudun içerisine alıp bunlardan faydalı materyaller sentezi ediyorlar. Hücre aldığı maddelerin iyon dengesini de sağlamalı. Bakın metaller biyolojik sistemlerde önemli bir rol oynamaktadırlar. Oynamakla beraber birikimleri durumunda da toksik özellik gösterirler. Yani her madde vücutta belli bir oranda muhakkak olmalı. Fazla olduğu zaman da bu sefer zehir etkisi gösteriyor. Bu nedenle muhakkak ihtiyaç kadar alınmalı. İhtiyacından fazlası da alınmamalı. Mesela hücrelerde kurşun metali aşırı derecede biriktiğinde bakın ekranda görüyoruz. Toksik bir etki yapıyor. Hücrelerde görüldüğü gibi. Hücre zarını görüyoruz burada ve hücre zarında maddenin içeriye alınmasını etken olan, şuuru gösteren, burada neyi görüyoruz? Proteini görüyoruz. Bu protein bir DNA'nın ürünü ve hücrenin zarında yer tutması gerektiğini biliyor. Aynen bir uydunun dünyanın yörüngesine oturup orada mesela komünikasyonla gerekli işlevleri yapması gibi. O da hücrenin zarına oturuyor. Ve gerekli elementleri mesela seçimde görev alıyorlar. İnsanın ise tüm bu olup bitenlerden haberi olmaz. Kaldı ki kendi denetimine bırakılacak olsa insan bu sistemi değil ömür boyu kısa bir süre için dahi denetlemesi mümkün değildir. Üstelik hiçbir hata yapmadan. Ve hata yaptığında öldüğünü düşündüğümüzde bütün bu seçimi yapanın inşallah insanın üzerinde insanı da yöneten büyük şuur sahibi Allah olduğunu görüyoruz. İnşallah. Allah İbrahim suresi 34. ayette şöyle buyuruyor. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz diye buyuruyor Rabbimiz. İnşallah. Burada mesela hücremizdeki sadece bir zarı gördük. Hücrede sadece zarın içerisindeki ilmi Allah bize gösterdi. Bunlar tabii bilinmiyordu geçtiğimiz asırda ama bu asırda ortaya çıktı. Zar dediğimiz yapı da fosfolipid bilayır denilen iki tane üst üste iç tarafı hidro suyu seven, dış tarafı da suyu iten yapılardan oluşan bir yapı. Aralarına da seçimle etken olacak olan proteinler var. Bu proteinlerin bilgisi de DNA'da var. Yani DNA'da hücrenin içine ürünü alacak olan proteinin bilgisi eğer olmazsa o ürün hücrenin içerisine giremiyor. Dolayısıyla hayat için gerekli birçok mineralin ve maddenin hücre içine alınması önceden DNA'da muhakkak yazılmış olması lazım. Mesela demir ne kadar alınacak ve demiri kim alınacak ve demir nasıl içeri alındığının bilgisi DNA'da yazılı olması lazım.
Demiri nasıl ayırt edeceksin? Onun da içinde olması lazım. Evet. Yani demirin demir olduğunu nasıl anlayacaksın? Diğer gerekli minerallerden, diğer gerekli olanlardan nasıl ayıracaksın? Demir, tamam bu demir, tamam benim bunu almam lazım ama bunun demir olduğunu nasıl ayırt edeceksin? Yani bunun için bir deney yapmıyorsun, bunun için bir çalışma yapmıyorsun, bunun için bir eğitim almıyorsun ama bunu seçebiliyorsun.
Evet, o mucize konusu o. Biz atomların adını söylüyoruz. Büyük miktardaki kütlelerinden, mesela demirden bir sandalye görüyoruz, demirden bir çubuk görüyoruz. Bu demir diyoruz, evet. Atom seviyesinde demirin şekli ne? Yapısı nasıl? Kaç elektronu var, kaç protonu var? Hücre onu mu sayıyor? Yani ona göre test mi yapıyor?
Zaten tabii o zamandır ayrı. Yani. Hani büyük bir zamandır, oysa hücrenin çabuk ve hızlı hareket etmesi lazım görevini. Oysa orada o dediğimiz zaman çok zamana yayılıyor. İşte onu Allah'ın ilhamıyla ayırt ettiğini ve o şekilde kullandığını burada net bir şekilde görebiliyoruz.
Evet, yani tüm sistemin eksiksiz ama bütün elementler için hassas olan bütün seçici proteinlerin eksiksiz bütün bilgisinin biz hücrenin DNA'sında zaten kayıtlı olduğunu ve canlının hayat tarihteki hayatının başlandığı zamanda o şekilde başladığını görüyoruz inşallah.
İnşallah.
Evet, mükemmel ve kusursuz bir bilgi var inşallah. Hatasız Allah'ın izniyle. Programımıza gelen mesajlardan birini okuyalım mı inşallah? Selamünaleyküm. Ben Sakarya'dan Zahit kardeşimiz. Aleykümselam.
Aleykümselam.
İnşallah. Aleykümselam. Muhtar hocam, Allah sözlerinizi tesirli kılsın inşallah. İnşallah hepimizin. Mevlam çabalarınızın karşılığını verip alnınızı her daim ak eylesin inşallah. Mesajımı aldığınızı bildirirseniz çok memnun olurum hocam. Selamünaleyküm. Aleyküm selam kardeşimize inşallah.
Allah razı olsun.
Herkes elinden geleni yapsın inşallah. Çok güzel dönem. İmanı arttırıcı vesileler inşallah, değil mi? İman hakikatleri. Bunun yayılması, öğrenilmesi. Zaten hocamızın kitapları internette var. Filmleri var inşallah. Yaratılış atlası var Allah'ın izniyle. Herkesin elinden gelen çabayı yapması çok önemli. Herkesin İslam birliğini istemesi. İslam birliğini oluşturacak demişti hocamız inşallah. Çok kolay yani yapılması. O dua niteliğinde inşallah. Söylemesi bunu. O da İslam birliğini oluşturur inşallah. Gönül birlikleri çünkü İslam birliği. Ve bütün sorunların çözümü olacak. Mesela PKK sorununun çözümü olacak. Mesela savaşlara, Afganistan'da, Irak'ta, Doğu Türkistan'da yapılan zulümlerin tamamına çözüm olacak inşallah. İslam birliği olduğunda tahayyül dahi edemezler demişti hocamız inşallah. Böyle bir ortam kalmıyor. Yapmaya niyetlenen de niyetlenemiyor bile. Yani onu aklından dahi geçirmiyor Allah'ın izniyle. Yok olur gider demişti PKK belası. PKK'nın kökeni hocamız detaylı olarak açıkladı. Bugün de anlattı inşallah.
İnşallah.
Hep Darwinizme gelip dayanıyor. Yani komünizmin kökeni bu. Bu Darwinizm belası. Onun için çok üzerinde durduğumuz ondan kaynaklanıyor. Bilimsel olarak çürütülmesi. O bütün bu sapkın ideolojilerin de zeminini ortadan kaldırıyor. Çünkü Darwinizm olmazsa komünizm neye dayanacak? Komünizm, diyalektik materyalizm. Değil mi? Marx bunu, Hegel'den aldığı bu materyalist fikirle, diyalektik fikrini Feuerbach'tan aldı, materyalizmle birleştirdi. Kendince işte. Onunla diyalektik materyalizm diye bir şey ortaya çıktı. Ne demek yani? Madde zıtlıklar içinde gelişir. Toplumlar da çatışmayla gelişir. Yani sınıflar arası çatışma vardır. Tarihte böyle ilerlemiştir diye. Böyle hayali neydi belirsiz fikirlerle ortaya çıktı. Yanlış olan. Tarih çatışmayla ilerlememiştir. Yani bir mücadele vardır, bu doğru. Hazreti Adem'den beri inananlarla inanmayanlar arasında bir mücadele vardır. Böyle sınıflar arası bir çatışma yoktur. Sınıf yoktur bir kere. Niye sınıf olsun? İnsanlar eşittir yani. Sınıf diye bir şey olmaz ki. Gelir dağılımında bozukluk varsa adaletsizlik var demektir. Allah adaletli olmayı emrediyor. Adaleti getirirsiniz siz. Nitekim Marx bu adalet fikrini Tevrat'tan görüyor. Zaten Tevrat okuyan bir aileden geldiği için demişti hocamız. Orada Mehdiyet'i görüyor. Mehdiyet var çünkü Tevrat'ın içerisinde. Oradaki adaleti görüyor sosyal adalet olarak. Ki Kur'an'ın da İslam'ın özünde vardır bu inşallah. Mehdiyet dönemindeki. Ama bunu decali bir sistemle, decali bir sisteme oturttu demişti. Kökü Darwinizm'e dayanan, çatışmaya ve zorbalığa dayanan. Ve Mark bunu yani Tevrat'tan alıyor, Kur'an'dan görüyor. İnşallah Kur'an'dan alıyor ama kendisi din düşmanı zaten. Yani komünizmin özelliği bu. Mesela bakın diyor ki adam Karl Marx, din halkın afyonudur diyor, haşa. Halkın aldatıcı mutluluğu olarak dinin ortadan kaldırılması, halkın gerçek mutluluğunun beyan ettiği taleptir diyor. Halbuki din mutluluk getirir. Dini ortadan kaldırmaya kalktılar. Lenin bunun fikirlerini uyguladı, Stalin uyguladı. Milyonlarca insanı katlettiler. Açlıktan ve bizzat öldürerek. Yani öyle bir kıyım yaptılar ki 150 milyon insan dünya çapında, sadece Rusya'da değil, ya Çin'de değil, Mao rejiminde değil, Pol Pot, Ho Chi Minh, Fidel Castro, bütün bunlarda, aynı zamanda Arap İslam ülkelerinde de sosyalizm görüldü. Kaddafi rejimi böyle oldu, Hafız Esad böyle oldu. Bunlar Marksist rejimler yani böyle diğer ülkelerde. Ve milyonlarca insanın katlini gördük. Şahit olduk yani. Çünkü komünizmin özelliği bu. Onun için durmaz demişti hocamız. Yani bir takım kimseler bu yanılgıya düşüyorlar. İşte PKK, ya gelin. Tabii ki yani sizin de hakkınız. Bu mesela Kürtlerin savunucusu gibi görme yanılgısına düştüklerini açıkladı bugün hocamız. Halbuki orada Kürt milliyetçiliğini bir şey olarak kullanıyorlar. Milliyetçilik yoktu ki komünizmde. Halkların özgürlüğü var dedi hocamız. Yani komünizmin ana fikri budur. Halkların özgürlüğü. Kürtlerde herhangi bir halk veya başkası. Burada önemli olan proletarya diktatörlüğü ve bir kanlı bir diktatörlük. Onlar için dedi hocamız, işçiler vardır dedi. İşte dedi proletarya veya dedi işte zenginlerin olduğu, yöneticilerin, onları öyle görüyorlar. Burjuvazi yani düzen. Onun kanlı olarak yıkılması, ezilmesi. Nitekim Lenin'in sözleri de hep bu şekilde. Değil mi inşallah? Evet, evet. Yani baktığımız zaman o şiddet göstermeyenlere hayret ediyor zaten. Yani şiddet komünizmin özünde var. Onu da çok güzel açıkladı hocamız. Yani onlar şiddeti savunmayanları zaten oportunist olarak görüyorlar. Revizyonist olarak görüyorlar. Gerçek komünist olarak görmüyorlar. Komünizmin yani şiddete dayalı olmasıdır özelliği zaten. Bunu kendi sözlerine değil mi? Delillerinden evet. Okuyalım isterseniz inşallah.
Lenin 1918'de 29 Ekim'de Pravda gazetesinde diyor ki ülkesinde yayınlanan bazı kimseler bizi zalimliğimiz sebebiyle ayıpladıkları zaman bu kişilerin en basit Marksist prensipleri dahi nasıl unutabildiklerine hayret etmekteyiz diyor. Başka bir açıklamasında Lenin sosyal demokratların gururla ve böbürlenerek biz anarşist, hırsız, soyguncu değiliz. Biz bunların çok üstündeyiz. Gerilla savaşını kabul etmiyoruz dediklerini görünce kendime soruyorum. Bu adamlar ne söylediklerinin farkındalar mı? Diye söylüyor. Başka bir Lenin Proletarya Devrimi ve Dönek Kavuski isimli bir kitapta sayfa 53. sayfasında proletarya egemenliğindeki devlet burjuvaziyi ezmek için kullanılan bir makinedir. Diktatörlük doğrudan şiddete dayanan ve hiçbir yasayla kısıtlanmamış iktidardır. Proletaryanın devrimci diktatörlüğü proletaryanın burjuva sınıfına uyguladığı şiddet sayesinde ayakta duran bir iktidardır. Hiçbir yasayla da kısıtlanamaz. Yani hiçbir yasa tanımayan sınırsız şiddeti uygulamakla iktidarı devrim yapacak olan bir güçtür diyor komünizm.
Ancak terörist sanılıyor. Evet. Ağzından kan damlıyor adamın yani.
Evet.
Kızıldeniz kan denizinde yükselen güneştir diyorlar zaten komünizm için. Fakat bunların hepsi bakın din düşmanı, zalim ve kan dökücü oluyorlar. Komünizmin özelliği çünkü bu. Komünizm bir din, batıl bir din. Bunu din olarak kabul ediyor. Ve bunu hep kanla, çatışarak diyor, kan dökerek diyor, ilerleme olacaktır diyor. Ve bu hepsi, biri ikisi yani sadece Lenin, Marx böyle değil. Mesela bakın Mao diyor ki, elbette din zehirdir, haşa. İki büyük zararı vardır. Birincisi ırk anlayışını temelinden çürütür ve ülkenin gelişmesini yavaşlatır. Irk anlayışını temelinden çürütür diyor. Din diyor çürütür. Doğru tabii ki yani dinde ırk yoktur ki. Irk yani ırkların üstünlüğü yoktur. Daha doğrusu ırk vardır da ırkların diğerinin üstünlüğü yoktur diyor Allah. Takvacı üstünlük vardır diyor. Bir ülkenin gelişmesini yavaşlatır. Tam tersine ilerletir. Tibet ve Moğolistan bu şekilde haşa zehirlenmiştir diyor. Şimdi bakıyoruz. Bunlar böyle söylüyor. Marx, Lenin, Stalin. Değil mi? Milyonlarca insanı katlettiler. Aynı lafları Bölücübaşı da söylüyor. Niye? Çünkü o da Marksist, Leninist, komünist yani. Bakın diyor ki, bir kere Darwinist Bölücübaşı, hayvanın en ileri sosyalleşmiş biçimi insandır diyor. Hayvandan gelen bir hayvandır diyor insan. Daha sosyalleşmişidir diyor bunun. En vahşi hayvandır insan, en acımasız hayvandır diyor. Devam ediyor, Marksist, Leninist teori çok iyi özümsenmelidir diyor. Yani biz diyor komünizmi diyor kabul ediyoruz diyor. Biz sosyalizmi siyasal sorunun çözümlenmesinde daha çok bir eylem kılavuzu olarak ele alacağız diyor komünizmi. Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmi temsil ediyorum diyor. Ben diyor Lenin'im diyor bu dönemin diyor. Bütün fikirlerini ben uygulayacağım diyor. Ne diyor Lenin? İşte duyduk değil mi? Ezeceksin, yakacaksın, yıkacaksın, bombalayacaksın, yok edeceksin, katledeceksin. Kafasına kurşun sıkacaksın diyor. Hep böyle konuşmaları Lenin'in. Ve hakikaten de bunu yapıyorlar hemen. Yani o Lenin'in fikirleri Rusya'da katliamla başlıyor zaten böyle. Stalin döneminde de devam ediyor. Hepsi bu şekilde. Stalin'de 20 milyon adamı katlediyor. Diktatör olduğu dönemde. Bakıyoruz şimdi Öcalan'ın fikirlerine. Yine din düşmanı. O da din düşmanı. Bakın Lenin'iyim diyor. Ben diyor bu dönemin diyor. Ondan sonra diyor ki haşa. Haşa Allah'ın Arabistan tasarımı olduğu. Allah'ın 99 isminin Sümer kavramlarından ileri geldiği, haşa. Bunu Bölücübaşı söylüyor, Allah'a tenzih ederiz. Hazreti Peygamber'in Hazreti Hatice ile parası için evlendiği, haşa namazın tiyatro olduğu, İslam'ın savaşçı bir dini olduğu, bunlar hep onun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve diğer konuşmalarında ileri sürdüğü fikirleri, çarpık fikirleri, sapkın fikirleri. Kur'an-ı Kerim'le de ilgili haşa, ideolojik kimlik düzeyinde gerçekleştirilen Sümer mitolojisinin üçüncü büyük versiyonu diyor. Haşa. Bu işte yani komünizmin kaçınılmaz sonucudur. Ama Darwinizmin olduğu yerde olur komünizm. Yani Darwinizm kaçınılmaz olarak komünizme gider zaten. Yani insan hayvandır. Çatışarak ilerler. Çatışma ilerlemenin temelidir.
Güçlü olan
doğanın diyalektiği al sana komünizm. Ondan sonra komünizm çıkar. Marx da aman diyor işte diyor bizim görüşümüzün doğa tarihi temeli diyor. Hemen kapıyor Darwin'in kitabını. Çünkü onlar bilimsel kılıf arıyorlardı. Bu işte ekonomi diyorlardı. Her şeyin belirleyicisi. Sınıflar arası mücadele var. Tarih de böyle ilerlemiştir. Şu şu şu aşamalardan geçmiştir diyor tarih. Bir bakıyor buna bilimsel kılıf. Darwin'in kitabı. Das Kapital'i Darwin'e ithaf ediyor. İşte diyor, aradığımız kitap bu diyor. Hemen destekliyorlar. Darwinizme dayandırıyor onu. O zaman komünizm Darwinizm üzerine oturtuyor. Yani Darwinizm mutlaka komünizme gider. Komünizm Leninizme gider. Lenin çünkü pratiğe geçiren adamdır. O da şiddete, teröre ve anarşiye gider zaten. Yani bu kaçınılmaz sonuçtur. Bunun için temelden çökertmek gerekiyor bu fikirleri. Bu da bilimsel çalışmayla. Darwinizmin kaldırılması ortadan. Darwinizm bilimsel olarak çökertildiği zaman komünizm de çöker. Çünkü komünizmin dayanağı kalmaz. Komünizm neye dayanacak o zaman? Doğanın diyalektiği yok olmamış oluyor. Değil mi? Proteinler tesadüfen oluşamaz. Fosiller evrimi reddediyor. Allah'ın yarattığını ispatlıyor. Demek ki bir yaratıcı var inşallah.
İnşallah.
Doğada da bir karmaşa değil, bir düzen var. Öyle çatışmada ilerlemenin temeli değil inşallah. İnsan da evrimleşmiş bir hayvan değil. İnsan Allah'ın yarattığı kutsal bir varlık inşallah. Adalet var, sevgi var, şefkat var ve din var. Din düşmanıydı ya bunların hepsi. Dinin varlığı. Komünizm çökmüş oluyor o zaman işte. Zaten materyalizm de ayrıca değil mi? Big Bang'lere çöktü, maddenin esası, bilimsel deliller maddenin yoktan var edildiğini Allah tarafından ve algı olarak yaratıldığını kanıtladı bize bilimsel gerçekler. O zaman materyalizm de çöktü, o Feuerbach'tan aldığı Karl Marx'ın, değil mi? Diyalektik de çöktü, Darwinizme dayandırıyordu onu, işte bitti. Komünizm hiçbir fikri dayanağı kalmamış oluyor. Tabii ki kan dökerek ilerlemez bir toplum. Kan dökerek mahvolur toplum. Bütün toplumlar mahvoldu. Rusya mahvoldu, Çin mahvoldu, Küba mahvoldu, Vietnam mahvoldu, Kore mahvoldu, Güney Kore mahvoldu. Hepsi böyle oldu. Herkes ezim ezim ezildi. Yani zorbalık, zalimlik rejimidir yani komünizm anlayışıdır. Onun için PKK büyük bir tehlike. Yani burada hani PKK'yı örtülü olarak hani savunduklarını söyledi hocamız, değil mi? Böyle bazı köşe yazarları, bir kısım kimseler işte niye olmasın efendim, özellik verilsin, bölünmeye giden bir anlayışı savunuyorlar. Açıkça bölünsün diyemiyor ama onu savunuyor. O ne demek o zaman? PKK'nın istediği olacak demek. Komünizmi getirecek, komünist bir rejim olacak, komünizmi ihraç edecek. O durmayacak ki orada demişti hocamız. Komünizm durmaz. O kan dökerek hep ihraç etmek ister, rejimi daha yaymak ister, o anlayışı, o sapkın dini. Dolayısıyla o da durmayacak. O zaman işte onlar da bundan nasibini alacaklar. Ne olacak o? Kan dökme. Ya adam diyor Lenin, her yeri bombalayalım, yakalım yıkalım diyor. Bankaları, askerleri öldürelim, polisleri öldürelim. Aynısını işte ben diyor bu dönemin Lenin'iyim diyor. Börücübaşı ve PKK yapıyor. Evet. Durdurmanın tek yolu bir fikri, onlar çünkü fikri mücadele yapıyorlar. Adam dağa çıkmış ama onu bir ideoloji, bir dine inandığı için yapıyor onu. O sapkın dine, o komünizm dinine. Batıl dine.
Fikren.
Tabii fikren. Onun için yani dedi hocamız o dağda mağarada yaşıyor. Yoksa insan niye yaşasın orada? Ya bir inancı var onun. Sapkın ama bir inancı var. Onun ortadan kaldırılması için o inançla mücadele bilimsel olarak oluyor. Tek yanlı propaganda yapıyorlar. Devletimizin buna aynı şekilde anti-materyalist, anti-komünist, anti-darwinist çalışmayla karşılık vermesi gerekiyor. Yoksa askeri tedbirlerle
tabii öldürerek bunun şeyini önüne geçemeyiz. Bunu bilimle, ilimle anlatarak, öğreterek bunların o bakışını yıkabiliriz ancak.
Tabii.
Çünkü evet, hani arkadan gelenler de mesela siz bugün 1000 kişiyi de öldürseniz arkadan yine aynı mantıkla, aynı düşünceyle, aynı komünizm fikriyle gelenler var. Yine aynısı olacak. Bu böyle, evet, sürüp gidecek. Ama bunun kökenine inmek için, kökenini tamamen fikri yok etmek için bu görüşü kapatmak lazım. Yani bu adam daha bu şekilde çıkmasın diye. O yüzden de düşüncede, fikren bunu önce yapmak lazım.
İnşallah. Yani
fikri olarak bunlara bu şeyi işleyip, anlatıp, gerçeği gösterip, ondan sonra gösterdikten sonra zaten o da gerçeği gördükten sonra çıkıp kalkıp da daha çıkmayacaktır zaten. Ama bu şekilde hani sürekli bir mücadele, sürekli bir kayıp olduğu zaman hani sadece hem kayıp oluyor, hem üzüntü oluyor bizler için yaşanan. Bu şekilde bir sona da doğru gitmiyor. Hep bu şekilde devam eder. Çünkü arkasından yine bir geleni oluyor. Arkasından onun yine bir geleni oluyor. Bitmiyor bu şekilde. Zaten yıllardır da bitmiyor. Yani aynı şekilde 20 yılı geçti. 25-26 yıldır. Bu şekilde hep devam ediyor yoğun bir şekilde. Bunun bu şekilde çözümü olmuyor demek ki. Bunu fikri olarak bitirmek gerekiyor. Fikri olarak sonlandırmak gerekiyor. Darwin'in çöktüğünü, bunların da bu düşünceden geldiğini, bu düşünceyi düşünerek, savunarak buraya geldiğini anlatmak, onlara göstermek gerekiyor.
Evet, ve mutluluk zaten kesinlikle getirmiyor. Getirmedi de komünizm. Peşinden koşulacak, ileri bir düzeye götürecek bir şey de yok. Mesela bakın bir fotoğraf gösteriyorum ben Lenin zamanından. Komünizm ilk iktidara geldiğinde köylüleri, oradaki fakir, aç olan köylüleri toplayıp çeşitli kamplara götürüp orada sözde komünizm eğitimi vereceğim diye görevsiz yaşam şartlarını o zamanki. Burada şunu empoze etmeye çalışıyorlar. Bakın bir buradakini de göstereyim. Bir de burada söz dinlemeyenlere bakın nasıl tutsaklar halinde tutuyorlar. Buradaki konu şu. Komünist birisi, komünist iktidardaki mesela Lenin kesinlikle bir Darwinist'tir. Ve bir Darwinist insanları bizim Müslümanlar olarak insana verdiğimiz değer ve özel bir sınıfa koymasını yapmaz. İnsana hayvan der, haşa. Hı. Ve bu şekilde düşünmeyenleri de işte şu fotoğrafta gösterdiğiniz gibi, bu kitap tabii hocamızın Komünizm Pusuda isimli kitabından şu an sayfalar gösteriyorum. Aynen bir hayvanmış gibi, haşa, insanları tutsak halinde böyle kafeslerde zapt ediyorlar. Evet, çeşitli işkenceler uyguluyorlar. çeşitli böyle kamplara götürüp sözde komünist eğitim vermeye çalışıyorlar. Ama nasıl eğitim? İnsanı hayvanlaştırmaya çalışıyorlar orada. Dinden yoksun, tamamen Darwinist telkinlerle eğitilmiş bir hayvan haline sokmaya çalışıyorlar. Ki komünizmi iyice anlayabilsin diye. Evet. Şimdi bu burada temel olarak insanlığı, değil mi, Darwin'in öngördüğü şekilde bir hayvanlaştırma çabası görüyoruz. Bunun neresi iyi olabilir? Bu yönetimin nesi iyi bir şey vaat edebilir?
Zorbalık
nasıl
var zaten,
evet, daha güzel bir hale getirebilir? Zaten en kötü hali alalım. Yani en kötü rejim olabilir yani. Bunu yapmak mevcutun yanında en kötüsünü istemek gibi bir durumdur. Yani daha iyiye giden bir durum yok. Bunu isteyecek bir durum da yok yani. Çünkü
fiili ispatı yani.
Fiili
zaten
ispatı bu.
Ya mesela bakın, Mao'nun direktifleriyle 6 ile 10 milyon arasında kişinin doğrudan öldürüldüğü hesaplanmaktadır. Adam öyle gözü dönmüş katil ki bakın, 6 ile 10 milyon kişi, yaklaşık 20 milyon karşı devrimci de ömürlerinin önemli bir bölümünü cezaevlerinde geçirdi. 1958-61 yılları arasında kıtlık sonucunda ölen insan sayısının 40 milyon kadar olduğu tahmin edilmektedir. Yani Türkiye kadar insan bir şeyi yok etmiş adam ya. Yani böyle bunun, bu bir Çin. Mesela Lenin ve Stalin dönemleri, birkaç tane örnek verelim bakın. Yargılamadan hapsedilen on binlerce rehine ya da insanın kurşuna dizilmesi, 1918-1922 yılları arasında ayaklanan yüz binlerce işçi ve köylünün katledilmesi, 5 milyon insanın ölümüne yol açan 1922 açlığı, 1920'de don kazaklarının ortadan kaldırılması ve sürgüne gönderilmesi, 1918-1930 yılları arasında on binlerce insanın toplama kamplarında öldürülmesi. Yani uzun bir liste var önümde bakın. 30-32 arasında 2 milyon kulakın, kulak yani, ya da kulak oldukları iddia edilen kişilerin sürgüne gönderilmesi. Şüpheleniyor, öldürttürüyor. Şüpheleniyor, öldürttürüyor. Öldürdü. Adam kalktığında liste getiriyorlarmış önüne Stalin. Herifi çıkıyor böyle, alkışlıyorlar sapık herifi, Stalin'i. Kimse duramıyor. İlk durana diyor şüpheleniyor. Ulan diyor, beni sevmiyor herhalde diyor. Onu yok ettiriyor. Yani komünizm bu demektir yani böyle. Bir tane iki tane değil ki. Hepsi Darwinist. Hepsi din düşmanı. Hepsi zorba zalim. Ve ezim ezim ezdiler insanları. Ya bu istenir mi yani? Şimdi PKK'nın istediği de bu. Ben diyor bu dönemde Lenin'liyim diyor. Ben de aynısını yapacağım size diyor. Lenin o dönemde ne yaptıysa, ne yaptı Lenin işte? Milyonlarca insanı katlettiler. Aynısını yapalım diyor. Türkiye'yi diyor komünist yapalım diyor, haşa. Ve buna üstü örtülü bir de alttan destek veren cahiller var. Yani. Halbuki yani komünizm onu da bırakmaz. Komünizm çünkü durmaz ki diyor. Yani hocamız söylüyor, delilere dayalı olarak söylüyor. Komünizm bu zaten yani. Durmaz. Kan dökmeye devam edecek. Tez, antitez, değil mi? Karşı çıkana faşist diyor. İşte başka bir isim takıyor dedi hocamız. Şu diyor, bu diyor. Faşist diyor. O onunla çarpışarak, çatışarak, ezerek, burjuvazi diyor, ezim ezim ezeceğiz diyor. Kim burjuvazi? Bu ülkenin insanları olmuş oluyor. O zaman onlara göre evet, zenginler, yönetici kadro. İşte değil mi? Ona göre proletarya diktatörlüğü olacak. Ne demek o? Bir sınıf bütün ahlaki değerlerden bakınanacak diyor Marx. Bütün alt yapı diyor ekonomidir diyor. Her şeyin belirleyicisi. Onun üst yapısı din, ahlak, millet, hukuk. Bunları hepsini ortadan kaldıracak diyor. Sınıfsız bir toplum olacak diyor. Anarşi, sınıfsız bir toplum olacak diyor. O da onu diyor ezerek diyor olacak diyor. Kan dökerek olacak diyor. O da durmayacak orada diyor. Devam edecek diyor. O rejim yani komünizm yayılması. Yani gözü kan bürümüş, kudurmuş katiller bunlar. Bu PKK. Tek yanlı propaganda yapıyorlar. Onun fikren durdurulması çok önemli işte inşallah.
İnşallah.
Onun da derhal yapılması gerekiyor. Ama o noktaya getiriyor Allah. Çünkü 30 yıldır çözüm olmadı.
Silahla çözüm olmuyor. Evet, fikirle ancak olacak inşallah. Onu da anlatıyoruz. Hocamız da her röportajını anlatıyor. Bunun tek bir çözümü var. Fikirle, özellikle bu Darwinizmin putunun kırılması. İnşallah o terörü de yok edecek olan en güçlü, tek etkili olan silah bu Allah'ın izniyle.
İnşallah. Yani Türkiye çapında çok büyük başarı oldu maşallah. %90'ların üzerinde, ama onlara da ulaşması gerekiyor. Bu dağdaki bu kudurmuş katillere de ulaşması gerekiyor. Onların yaptığı propagandanın da fikren durdurulması gerekiyor. O da işte hocamız söylüyor mesela, devletin televizyonu var, radyosu var. Çünkü hani her yerinde Türkiye'nin konferansı yaptık ama o bölgede o onlara olmaz yani tabii teknik olarak. Dağa çıkıp değil mi, adama konferans verecek halimiz yok. Adam silahlı, gözü dönmüş katil zaten. O da işte devletin imkanlarıyla Ama devletimiz de buna ön ayak olmalı veya yapabilenlerin önünü açmalı inşallah, imkan vermeli.
İnşallah.
İnşallah.
Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar diliyoruz efendim.